İyi geceler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratış dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Onur hocamla beraberiz. Şu
İnşallah.
anda biraz sonra kardeşlerimizden katılanlar olacak inşallah.
İnşallah. Evet, biz Allah'ın her zaman için bir kontrolünü görüyoruz. Yani mesela kontrol ne demek? İşi bilen, değil mi? İşin uzmanı olan. Yani dünyada hani kendi insanlar kendi içimizdeki sınıflandırma isimleriyle anlatıyorum ki daha rahat anlaşılabilsin diye. Yoksa Allahu Teala tabii her şeyden en üstün bilgiye, ilme sahip olan, sonsuz bilgi ve ilme sahip olan herhangi bir şeyi kontrol etmek, tasarlamak, dizayn etmek, düşünmek gibi insani vasıflardan münezzeh olan üstün bir yaratıcıdır inşallah. Şimdi kontrol diyoruz. Allah'ın biz her şeyde, her yerde muhakkak elini, onun kontrolünü, onun bir tecellisini muhakkak idrak ediyoruz. Mesela herhangi bir tek hücreli canlı veya herhangi bir canlı ilk doğduğu anda anne karnında başlıyor gelişmeye. Allah'ın kontrolü orada var. Herhangi bir yaprak, daha yaprak olmadan önce bütün dalları, çiçekleri hep birlikte toprağın altında tohumken orada Allah'ın kontrolü onun üzerinde. Ve bütün canlılarda, bütün trilyonlarca canlının yaşadığı bu dünyada biz her an, her saniye Yüce Rabbimiz olan Allah'ın hem kontrolünü hem de onun yaratmasına her an için şahit oluyoruz. Çünkü yaşadığımız dünya ve kainat çok ileri düzeyde bir hassas bir tasarımın ürünüdür inşallah. Anlayalım diye yine söylüyorum. Çünkü kontrol, düzen bir an için bile eğer kuvvet olmazsa bozulabilecek şekilde Allah yaratmaktadır. Yani mesela biz herhangi bir canlının haşa Allah'ın iradesi, kuvveti ve onun kontrolü olmadığı bir anı düşünelim. Hemen bozulmaya, çürümeye, yok olmaya ve ölüme doğru gidiyor. Mesela biz doğaya bir tane protein molekülünü veya bir canlının vücudunun herhangi bir parçasını bıraktığımız anda ne oluyor? Hemen bozulmaya gidiyor. Doğada yani kendi kendine daha böyle kompleks bir hale gelen, daha böyle sistemlerini tamamlayan bir mekanizma var mı? Yok. Eğer kendisi bir bütün halinde yaşayan bir mekanizma, bir canlı varsa o zaten canlılık, hayat oluyor. Yani hayat ve canlılık dediğimiz konu Allah'ın kontrolünde, Allah'ın dilemesiyle bir bütün olarak yaratmasıyla var olan ve devam eden bir şey. Parça parça, ayrı ayrı, mesela bir tane protein molekülü, mesela bir tane iç organ, mesela mide veya vücudumuzdaki herhangi bir tane kas veya derimizin bir parçası veya elimizin bir parçası tek başına bir hükmü yok. Ve doğada bu tek başına kaldığı an hemen bozulmaya gidiyor. Bir meyveyi bile, bir çiçeği bile dalından kopardığınızda o andan itibaren bozulmaya giden. Çünkü onun üzerindeki zahiren gücün, değil mi? Kontrolün, onun lojistik desteğinin üzerinden kalktığını görüyoruz. O dalından kopardığınız an bütün hayatla olan bağlantısını o an artık zahiren kesmiş oluyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Hemen bozulmaya başlıyor. Belli bir süre sonra bütün ama bütün canlı materyaller bozuluyor. Ölüm olduğu zaman, değil mi? Enerjisi bittiği zaman. Şimdi biz bu kontrole bir örnek olarak annenin karnında anne sütüyle ilgili detayları şimdi anlatacağım inşallah sunumda. Orada annenin bir iradesi var mı anne sütünde? Yok. Çocuk daha çocuk bile değil, bir tane hücreyken bölünmeye başlıyor sürekli. Sonra bir hücre yumağı kitlesi haline geliyor. Ne olduğu belli değil. Anlayamıyorsunuz. Sonra aradan geçen haftalar ve ayları takiben o canlının, embriyonik canlının hangi canlıya ait olduğu daha sonra anlaşılıyor. Ve ondan sonra biz ona bebek diyoruz, insan çocuğu diyoruz, cenin diyoruz. Onun dahi bir iradesi var mı annenin sütünde, anne karnında? O da yok. O halde annenin sütünün kimyasını o çocuğun tam istediği şekilde ayarlayan bizim Yüce Rabbimiz Allah. Anneyi de çocuğu da yaratan Allah inşallah. Şimdi onunla ilgili sunumumuza başlayabiliriz. Mucize karışım denmesinin en büyük sebebi o inşallah. Evet. Allah Lokman suresi 14. ayette şöyle buyuruyor inşallah. Biz insana, anne ve babasına, onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Şimdi Allah ayette bir rakam veriyor. Kur'an'daki her ayette bir hikmet vardır inşallah. Buradaki bir rakam var. 2 yıl. Hem bana hem anne ve babama şükret. Dönüş yalnız banadır. Diyor. İnşallah Lokman suresi 14. ayette. İnşallah Rabbimiz böyle buyuruyor. Şimdi bakın devam edelim. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir. Ve bebeğin henüz olgunlaşmamış vücut sistemleri için en uygun formdadır. İçeriğindeki besin değerlerinin bebek için ideal ölçülerde olması nedeniyle bu süte mucize karışım denilir. Anne sütü bebeğin beyin hücrelerinin büyümesini sağlayan ve sinir sistemi gelişimini hızlandıran besinler açısından da oldukça zengindir. Günümüzün en son teknolojisi ile hazırlanan bebek mamaları dahi bu mucizevi besin kaynağının yerini tutamamaktadır. Yani anne sütü ortada, anne sütü ortada, bilinen bir madde, kimyası belli bir madde. Bebeğin ihtiyaçları da belli. Değil mi? Her embriyonik safhada her hafta o embriyonun ihtiyacı olan maddeler belli. Mesela sinir sistemi gelişeceği zaman sinir sisteminin ihtiyaç duyduğu atomlar ihtiyaç duyuluyor. Belli bir süre sonra kemikler gelişmeye başlıyor. Bu sefer kalsiyum ihtiyacı daha fazla oluyor. Belli bir süre sonra kaslar gelişmeye başlıyor. Bu sefer proteinlerin ham maddesi olan karbon, hidrojen, azot gibi maddelerin ihtiyacı fazla oluyor. İşte anne sütü safa safa tam da çocuğun ihtiyacını karşılayacak, yani tam zamanında, tam ideal karışımda olan bir sıvı. Tekrar söylüyorum, annenin kontrolünde mi bu? Değil. Bebeğin kontrolünde mi? O da değil. Arada bir iletişim var mı? Sözlü veya yazılı? O da yok. O halde kim kontrol ediyor? O ihtiyacı orada, o arzu oluşturan kim? Allah. Çocuk için ihtiyacı kim belirliyor? Allah. Çocuğun ihtiyacını kim karşılıyor anne tarafından? O da Allah inşallah.
Bir de burada bir tarif var mesela. Yani anne sütünün bir tarifi var sonuçta. Yani bir tarif varsa bir yerde mutlaka o tarifin sahibi olması gerekiyor. Yani doğadaki kör tesadüfler, mutasyonlar, doğal seleksiyon bir tarif sahibi olamaz kesinlikle. Yani bir şey, mesela biz yemek kitabı görüyoruz değil mi? Mesela yemek kitabında bir tarif oluyor ve o yemek o şekilde yapılabiliyor. Ve hiçbir kimse de demez ki yani bu tarifler kendi kendine oluşmuş, doğada kendinden oluşmuş diyemez. Tamamen hani bir tarifi vardır bunun ve o tarifi yapan kişi vardır. Bu yemek kitabının sahibi kimdir diye düşünür. Dolayısıyla burada da bir tarif olduğuna göre mutlaka bir sahibi olması gerekiyor. Dediğin gibi annenin de bundan haberi yok. Yani vücudunda böyle bir şey oluşuyor ve tam zamanında oluşuyor. Mesela tam bebeğin ihtiyaç duyduğu dönemde oluşuyor bu süt. Ve ihtiyaç duyması bittikten sonra da süt üretimi duruyor annede. Yani dolayısıyla hiçbir şekilde mümkün olmayan bir şey. Yani kendi kendine oluşması veyahut da anne tarafından böyle bir şey istenmesi de mümkün değil. O zaman herkes işte vücudunda bir şey üretebiliyor olurdu. Yani ben mesela işte falan portakal suyu istiyorum derdi. Mesela adam portakal suyu üretirdi kendi vücudunda. Hani diyorlar ya geliştirmiş diye. Anne de mesela evrimcilerin anlatımına göre zaman içerisinde anne sütü geliştirmiş. Nasıl geliştirebilir ki anne sütü? Yani kendi isteğiyle böyle bir şeyi vücudunda nasıl ürettirebilir? O zaman herkes her şeyi ürettirsin kendi vücudunda. İstediği bir içecek vardır mesela sevdiği. Ben onu vücudumda üretmek istiyorum desin. Mesela boş yere para vermek istemiyorum desin. Yani o kadar saçma bir mantık aslında. Ve de Allah ayette bir örnek edinmeksizin yaratandır buyuruyor inşallah. Allah bir örnek edinmeksizin yaratıyor. Mesela anne sütüne bakıyoruz gerçekten. Bir örnek edinmeksizin yaratılmış. İnsana bakıyoruz örnek edinerek daha iyi yapamıyor.
Evet.
Yani Allah örnek edinmeksizin yarattım diyerek ona dikkat çekiyor inşallah. İnsan örnek edinerek dahi bakıyor, inceliyor işte ne kadar hangi maddeden var, ne var, ne yok. Yine de anne sütüne en yakın kalitedeki mama olarak geçiyor. Anne sütü kalitesi veyahut da daha üst kalite gibi bir şey söz konusu değil. Anne sütüne en yakın bunu üretebildik diyorlar. Biliyorsun içeriğinde ne olduğunu biliyorsun. Ona rağmen bu teknoloji, laboratuvarlar, her şey var elinde, yapamıyorsun. Anne sütü nasıl oluştu diyorsun? Tesadüfen oluşturuyorsun. Sen tesadüften o zaman kendi mantığınca tabii daha beceriksiz olmuş oluyorsun. Öyle şey olur mu? Anne sütü evet, bir mucizedir. Senin de bahsettiğin gibi Onur Hocam. Ve bu mucizenin de bir yaratıcısı var. Allah yaratıyor anne sütünü. Anne kendisi yapmıyor. Çocuğun böyle bir şeyden haberi bile yok zaten. Anne karnında kendinden daha iyi haberi yok. Ama mesela anne karnından çıktıktan sonra hazır bir süt onun için en güzel şekilde yaratılmış bir sütle karşılaşıyor. Dolayısıyla her aşaması mucize. Yani nereye baksak mucize görüyoruz. Mesela işte annenin yine başka özelliklerine bakıyoruz. Doğuma yakın belli hormonlar salgılanmaya başlıyor. Tam doğum anında vücut farklı hormonlarla doğuma hazırlanıyor. O kadar çok detay var ki. İşte çocuğun mesela beyin kafatasının kemikleri tam birleşmemiş oluyor. Mesela üst kısımda bir yarık oluyor ve o yarıkla kafatası içeri doğru çökebiliyor. Anne karnından çıkması için, leğen kemiğinden çıkabilmesi için o gerekiyor mesela. O olmasa da o da olmuyor. Yani dolayısıyla insanın sadece bir doğumu bile o kadar hassas ayarlara bağlı ki. Yani tek bir aşamasını çıkardığınız zaman çocuğun doğumu gerçekleşmiyor. Mesela çocuğun işte kan dolaşımı, damarlarındaki hemoglobinin şekilleri hepsi doğum anında ani değişikliklerle bir anda akciğer solunumu yapabilecek hale geliyor.
Evet.
O kadar hassas bir dengede ve o kadar hassas bir ayarda. Dolayısıyla böyle bir ince ayara kalkıp tesadüflerin eseri demek süper mantıksız bir açıklama. Zaten şu anda evrim deyince herkes gülmeye başlıyor yani. Evrim hocamız şöyle demişti. Artık evrim de, diyen, ben Darwinistim diyenlere böyle kaybolana kadar sokakta bakıyorlar demişti hocamız. Yani bayağı ilginç bir insan, değişik bir insan gibi. Böyle normal sokaktan gidene kadar bakıyorlar arkasından. Yani o kadar komik duruma düştüler. Tabii bu Peygamberimizin bildirdiği bir gerçek. Darwinizm, ahir zamanda böyle bir belanın çıkması, her türlü helalin haram, her türlü haramı helal sayan bir fitnenin tüm herkesin bulaşması Peygamberimizin bildirdiği bir gerçek. Biz de onu yaşıyoruz şu anda. Tabii bu fitneyi bazı Müslümanların da bu fitneye düşeceğini bildiriyor Peygamberimiz. Yani bu ahir zamanda gelen ve Deccal'in fitnesi olan o Darwinizme bazı Müslümanların da düşeceğini bildiriyor. Tabii biz Müslümanlar olarak onu Peygamberimizin hadislerine göre hareket edip buna düşmememiz gerekiyor. Zaten bilimin ve aklın, Kur'an'ın gösterdiği yol Darwinizmin kesinlikle olamayacağı. Yani bilime baktığımız zaman hiçbir delili olmadığını görüyoruz. Anne sütü de bunların en büyük delillerinden bir tanesi inşallah.
Devam edelim o zaman inşallah.
İnşallah.
Şimdi anne sütünün anti-enfeksiyon özellikleri normal flora diye adlandırılan vücut için faydalı olan bakteri grubu için dostça bir ortam sağlıyor. Onların yiyeceği, onların gıdası olan maddeleri içeriyor yani. Zararlı bakteriler, virüsler ve bazı patolojik parazitlerin ise ortamda olmamasını sağlayacak olan özel antikorları da içeriyor. Şimdi antikor demek yani anti mesela antibodiler var, immünoglobulin proteinler var vücudumuzda. Bunlar vücudun neyse savunma sistemi. Şimdi annenin karnında dış ortamdan tamamen bağımsız olarak gelişen bir canlı, Allah'ın izniyle gelişen bir canlı dış ortamda daha havanın ne olduğunu bilmezken çünkü o zamana kadar ciğerleri ne? Sıvıyla dolu. Oksijenli solunum yapamıyor. Yani oksijen yani gaz olarak oksijeni şu an gelişmiş doğumdan sonraki akciğer performansını, akciğer kabiliyeti anne karnındayken sahip değil. Dolayısıyla havada ne olduğu, havanın içerisinde patolojik bakterilerin olabileceği ve bu bakterileri öldürecek onların ilacı olan anahtar antikor moleküllerin ne olduğunu bebek bilemez. Anne sütünde bebeğin tam ihtiyacı olacak olan bu antikorları hazır olarak veriyor. Hazır olarak sunuyor. Bunlar ne? Moleküler parçalar. Çok küçük anahtarlar. Bunlar neyin anahtarı? Bunlar şu an bizim gözümüzde görmediğimiz ama havada uçuşan tek hücreli işte bakteriler, virüsler, bazı bu patolojik mikropların ölümüne sebep olacak olan anahtar. Bunlar da var annenin karnında, annenin vücudunda var. Ve annenin o süt bezlerinde ki üretilen sütün içerisinde yerleştiriliyor itinayla. Ve bu çocuğa geldiğinde ne oluyor? O vücudun dış ortamdan gelecek olan patolojik canlılara karşı mukavemetini artırıyor.
Kim karar vermiş buna? Evrimcilerin bunu düşünmesi gerekiyor.
Buna kimin karar verdiğini günümüz bilimi dahi halen araştırıyor. Değil mi? Yani çocukla annenin bir tarafa daha halen bilim adamları araştırılıyor. Bu oranı düzenleyen akıl kime ait? Aslında çok belli
Çok
Allah'ın
açık
olduğu
evet.
inşallah. Bütün bilim adamlarından da bunu yakında hepsinden teker teker duyacağız tabii
Zaten
inşallah.
aklı başında olan bilim adamları şu anda kabul ediyorlar. Yani mesela yıllar boyu ateist oluyor. Mesela Antoni Flew en büyük örneklerinden bir tanesi. Felsefeci, ateist felsefeci. yıllarca ateist yetiştiriyor. Kendisi de yani çok bir ateist, yani sıkı bir ateist kendince. Fakat sonradan bakıyor ki DNA'yı inceliyor ve aklı başında bir insan. Zaten temiz akıl sahipleri diyor Allah Kur'an'da. Yani temiz akıl sahibi olduğu zaman bir insan, Hakk'ı zaten tanıma özelliği oluyor insanın. Yani vicdanı olduğu için, vicdanına göre hareket ettiği için temiz akıl sahibi olarak düşündüğünde insan Hakk'ı direkt görüyor. Ve direkt kabul ediyor ve hayatına da geçirmeye başlıyor. Şimdi temiz akılla düşündüğü zaman, Anthony Flew tabii seneler sonra böyle bir şeye karar vermiş tabii. Bir bakıyor, DNA denen bir şey var. Yani DNA'da 3.2 milyar harf var. Bir alfabeden bahsediyoruz. Alfabeyle bir şeyler yazılmış, bir şeyler kodlanmış DNA'nın içerisinde. Hücrenin içerisindeki o DNA'ya bir şeyler kodlanmış. Bakın, kodlanmış diyoruz. Yani bilim adamları da bunu kabul ediyor çünkü kodlanmış bir şey var. Şimdi kodlanmış bir şey olduğu zaman onu kodlayan gerekiyor. Mesela sizin burnunuzun, mesela bir insanın burnunun şekli, burnunun kıvrımlarının açısı. Mesela siz 3D çalışması yapan birisine bunu yaptırmaya kalksanız, onu 3 boyutlu bir şekilde işte şu açıyla tüm özelliklerini vermeniz gerekiyor. İşte görsellerini vermeniz gerekiyor. Bütün açılardan çekilmiş. O ona göre bir şekil çiziyor. İşte burnun açısını belirliyor, dudağın açısını belirliyor, dudağın kalınlığı, gözler, gözlerin mesela o yuvarlağının açısı, işte kafa yapısı nasıl olacak, işte kulakların kıvrımları nasıl olacak. Bir 3D'ye çizdirmeye kalktığınız zaman bunu, sadece bir insan fotoğrafını verip bunu işte 3 boyutlu hale getir dediğiniz zaman bile bayağı bir para verirsiniz ve o kişi bayağı bir uğraşır bununla ilgili. Evrimciler diyor ki bu silüeti, bu insan vücudunun yapısını, altın oranı, işte omuzlar, mesela işte kollar, bacaklar, ayaklar, hepsinin yapısını, şekillerini, 3 boyutlu yapılarına doğadaki kör tesadüfler yapmıştır diyorlar. Bu tasarımın sahibi kör tesadüflerdir diyorlar. Yani bu gözün şekli, rengi, mesela baktığımız zaman bir renkli bir göz ne kadar göze hoş geliyor. Mesela kirpikler, değil mi? Kim karar veriyor bu estetiğe? Yani kör, şuursuz atomlar estetikten ne anlar? Doğal seleksiyon estetikten ne anlar? Estetiği seçebilecek bir şey mi doğal seleksiyon?
Bozar aksine.
Tabii ki bozar yani. Tam tersi, şu anda bir canlıyı mutasyona uğrattığınızda bir bakıyorsunuz bütün özellikleri gidiyor. Yani siz DNA'nın hangi bölgesine mutasyonu isabet ettirirseniz onu bozuyor. Daha altın orana uygun bir yere getirmiyor. Veyahut da daha o canlının işte yaşamasını kolaylaştıracak bir sistem eklemiyor hiçbir zaman. Bir örneği yok bunun kesinlikle. Ve o zaman normal, hani temiz akıl sahibi olarak bir insan düşündüğünde ha diyor ki mutasyonlar zararlı, doğal seleksiyonun böyle bir gücü yok. Kör atomlar bir şey seçemez, tasarlayamaz. Kör atomların bir bilgisi de olmaz. İşte DNA'ya da baktığımızda böyle bir bilgi varsa eğer, bu bilginin sahibi vardır diyor. Mesela Anthony Flew sonra diyor ki Allah var diyor. Ve ben 40-50 sene, 60 sene yanılmışım diyor. Ondan sonra kitap çıkartıyor. Yanılmışım, Allah var diye kitap çıkartıyor. Tabii sonradan vefat etti birkaç sene önce.
Evet.
Ama temiz akıl sahibi olarak düşündüğü zaman bir insan mutlaka gerçekleri görür. Buna da net bir şekilde şahit oluyoruz. Etrafımızdaki yaşanan olaylara da mesela şahit oluyoruz. Birisini böyle kafasında ön yargısı yoksa kesinlikle bazı şeylerden dolayı. Bu bazı şeyler dediğimiz şey işte dünyaya olan bazı konulardaki bağlılıkları olabilir. Ondan sonra bazı konulardaki fikir saplantıları olabilir. İşte başka pek çok konu olabilir. Bu ön yargılar olmadığı zaman hepsini bir kenara bırakın. Bir insanın Allah'ın varlığını anlaması, Kur'an'a tabi olması ve şu an için düşünecek olursa ahir zamanda olduğumuzu anlaması dakikalar içerisinde olur. Birkaç dakikalık bir konudur yani sadece. Allah'ın dilemesiyle olacak bir şeydir tabii ki. Sadece Allah'ın belirttiği gibi temiz akıl sahibi olmak ve o şekilde vicdanımızla kendimizi de Allah'a teslim ederek, düşünüp tefekkür ederek Allah'a yönelmektir yani konu. Başka bir konu yok inşallah.
Evet, inşallah. Temiz akıl sahiplerin hakikaten gözlemleyip Allah'ı bulacağı birçok nokta var. Yani her nokta tabiri caizse Allah'ı anlatır, Allah'ı ona gösterir. Mesela şimdi anne sütünü anlatıyoruz. Hazır bir program var burada, DNA. Evet. Onun bir ürününü görüyoruz. Ve bu ürünün yani tam uyumlu, bizim daha faydalarını yeni keşfettiğimiz ne kadar değerli ve adına mucizevi sıvı dediğimiz anne sütü çıkıyor karşımıza. Bu sıvıyı biz karşımızda durmasına rağmen alıp aynısını laboratuvarda elde edemiyoruz. Ürettiremiyoruz. hazır olanını bile çoğaltamıyoruz. Onun kendi kendine olduğunu söylemek bu bilim dünyası açısından çok büyük bir mantık acizi oluşturmuş olur. Mantıklı olan ne? Akılın söylediğine, onu kim yapmışsa, ki Allah yaratmaktadır, o sonsuz aklı sahip olan, sonsuz bilgiye sahip olan yaratıcımızdır deyip iman etmesi gerekir. Bunun çıkacağı sonuç budur inşallah. Son ve iki slide kaldı anne sütüyle ilgili, onu da bitirelim. Anne sütünün kalori miktarı ve besin dengesi bebeğin erken ve zamanında doğmuş olmasına göre de değişiklikler göstermektedir. Anne sütünün yeni doğan bebeklerin gelişimi için önemlerinden biri de omega 3 yağ asitlerini içermesidir. Omega 3 yağ asitleri insan beyni ve retinasının önemli bir bileşeni olmasından ötürü özellikle yeni doğan bebekler açısından çok çok önemli bir madde olmaktadır. Omega 3 özellikle ham ile ilk dönemi bu yani hamileliğin ilk dönemi boyunca ve bebeklik döneminin başlarında beyin ve sinirlerin uygun şekilde gelişmesi için çok değerli olmasından ötürü ilk başlarda omega 3 yağ asitlerinin anne sütünde olması çocuk yeni doğduğunda çünkü gelişim o sırada çok hızlı çok önemli bir konu. İdeal sıcaklık ile her an hazır olan anne sütü içinde bulunan ideal sıcaklığı ile yani sıcaklığı da hazır, hazır ısıtılmış içinde bulunan şeker ve yağ ile beyin gelişiminde de önemli bir rol oynar. Anne sütünün %90'ı sudan oluşmakta. Bebeklerin besininin yanı sıra sıvı olarak suya da ihtiyaçları bulunmaktadır. Bakın şimdi. Bebeğin anne sütü ile 2 yıl boyunca beslenmesi son derece faydalıdır. Bilimin yeni keşfettiği bu önemli bilgiyi Allah bizlere Kur'an'da emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler ayetiyle bildirmektedir. Yani nedir? Bakın bebeğin anne sütüyle 2 yıl boyunca beslenmesi son derece faydalı ve özellikle de bebeğin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu bugün bilim ortaya çıkartıyor. Allah-u Teala Kur'an'da 2 yıl emzirmenin gerekli olduğunu söylüyor ki o zamanki bilim teknolojisinde nedir? Anne sütünün içindeki kimyanın içindeki atomların ne olduğu belli değil. Ama anne içindeki çocuğun ihtiyaçlarının ne olduğu belli değil. Yani bugünkü biyolojik moleküllerin, atomların adları henüz daha koyulmamış. Ama sonuçta ne oldu değil mi? Allah'ın izniyle bu bir Kur'an mucizesi olarak bugün keşfedildi. Ve insanlara çok güzel bir örnek olarak Allah'a iman etmeden hevesli olacak bir iman hakikati olarak yerini almış oldu inşallah.
İnşallah. Şimdi işte evrimcilerin iddiası canlıların böyle çeşit çeşit işte mutasyonlar sürekli olarak bir şeyler üretiyorlar. Ondan sonra doğal seleksiyon denilen şey de işte bakıyor tasarımlara, mutasyonun ürettiği tasarımlara. Ha şunu beğendim diyor, bu fena değil diyor. İşte şu diyor tamam bu sen hayatını sürdüremezsin diyor, sen öleceksin diyor. Sen hayatını sürdürmeye devam edebilirsin gibi. Böyle enteresan bir mantık öne sürüyorlar. Biz soruyoruz bu hayatını sürdüremeyenler, işte o doğal seleksiyonu seçmedikleri nerede diyoruz fosil kayıtlarında. Gösteremiyorlar. Mesela anne sütü dediğimiz bir içerik var değil mi? Mesela bebek doğduğu zaman o bebeğin işte ihtiyacı olan bütün her şey var. E şimdi peki bu anne sütü bu şekilde bu içeriğine kavuşana kadar mutlaka farklı farklı içerikler olması gerekiyor evrime göre. Mesela daha farklı bir, mesela su olması gerekiyor atıyorum. Veyahut da işte suyla karışık hafif bir protein gibi olması gerekiyor mesela. Ondan sonra işte içine daha değişik maddelerin eklendiği, karbonhidrat ekleniyor mesela. Ondan sonra birazcık yağ eklendiği, farklı versiyonların olması gerekiyor. Ve bu versiyonların da mutlaka farklı farklı insanlarda devam ediyor olması gerekirdi. Mesela anne sütünün farklı farklı olması gerekirdi. İnsandan insana. Her mesela insanda farklı bir anne sütü olması gerekirdi normalde. Evrim mantığıyla düşünecek olursak. Veyahut da çeşit çeşit anne sütleri olması gerekirdi. Yine farklı evrim mantığıyla düşünecek olursak. Ama böyle bir şey yok. Anne sütüne bir bakıyoruz. Standart aynı. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Anne sütünün de aynı olduğunu görüyoruz. İçerik olarak her şeyle aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da evrimi çürütüyor.
Biraz şimdi mesela çocukla ilgili bir detay bilgi vermek istiyorum. Sütün içerisinde yani normalde çocuk ilk çağlarında, ilk büyüdüğünde yani sürekli süt içiyor. Yani bütün insanlar, ya hepimiz, ben, sen, herkes çocukken çok süt içiyorsun. Çok süt tüketiyorsun. ve vücut ondan gelişimini sağlıyor. Ama aynı vücut, aynı DNA, aynı canlı 10 sene sonra, 10 yaşına geldiğinde o kadar süt içmiyor, aynı zamanda da içemiyor. Çünkü vücudunda özellikle sütte bulunan bir enzim var, işte protein var, adı kazein. Bu kazein çocukken sindirilebilirken, çünkü çocukken kazeini sindirecek olan enzim DNA'mızda var ve sürekli üretiliyor. Ve dolayısıyla çocuk sütü aldığında herhangi bir rahatsızlık duymadan hemen sindirip içerisindeki protein amino asitleri vücuduna alıp vücut yeni proteinler sentezleyerek ne yapıyor? Gelişiyor sürekli. Kazeinin şöyle bir güzelliği var, şöyle bir özelliği var. Vücudumuzda kullanılan bütün amino asitleri ihtiva ediyor. Mesela 20 tane amino asit var ama her proteinde 20 amino asit de olacak diye bir kural yok. Fakat kazein bütün amino asitleri bünyesinde bulunduran ender proteinlerden birisi dünyadaki. Çocuk tam da bütün proteinlere, bütün amino asitlere ihtiyacı olduğu dönemde onları sütten buluyor, kazeinden. Fakat belli birkaç sene sonra kazeini sindirecek olan enzim kapatılıyor DNA'mızda ve üretilmiyor. Dolayısıyla insan belli bir yaştan sonra sütü aldığında o zaman o kazeini sindiremiyor. Sindiremeyince de bazı mesela sütün rahatsızlık duyuyor insanlar ilerleyen yaşlarda. Bu aynı zamanda zaten o yaşta o kadar da süte ihtiyaç olmamasından kaynaklanıyor. Ama biz burada ne görüyoruz? Yine uyum görüyoruz. Yine her biri birbiriyle çatışma halinde olmayan, uyum halinde olan bir sistem görüyoruz inşallah.
Maşallah ne kadar detaya inersek o kadar büyük bir sanat çıkıyor ortaya yani. Mesela her gün yeni şeyler öğreniyoruz inşallah ve yani öğrendiğimiz her şeyde mutlaka bir detay var. Mutlaka o detay başka bir detayla bağlantılı ve sistem resmen kendi içerisinde kilitli durumda. Yani bir şeyi çıkarttığınız zaman bütün sistem gidiyor. Yani böyle üst üste dizili oyunlar vardır mesela. Onun en alttaki parçasını çıkarmak gibi adeta. Yani ne kadar uzun olursa olsun mesela o yapı, en alttakini bir çekiyorsunuz, bütün hepsi yıkılır. Aynen mesela DNA da o şekilde. Yani siz tek bir harfi çıkartıyorsunuz, bütün sistem dağılıyor gidiyor. Yani 3-5 harfi olsa tamam dersiniz de 3,2 milyar harften bahsediyoruz. Yani tek bir harfin değişmesiyle bu kadar büyük, devasa farklılıklar olması çok büyük bir mucize. Ve de biraz önce bahsettiğimiz şey, evrimciler işte diyorlar ki mutasyonlar oluyordu sürekli. İşte çarpık çurpuk canlılar oluyordu. İşte özelliği iyi olmayan, hayatta kalmasına elverişli olmayan canlılar oluşuyordu. Ve bu canlılar arasından doğal seleksiyon adeta böyle bir jüri üyesi gibi başında duruyor. Ben seni seçiyorum, işte seni seçtim gibi seçiyor diyordu. Fakat biz soruyoruz, işte bu doğal seleksiyonun seçmediği, kabul etmediği canlılar nerede diye soruyoruz evrimcilere. Evrimciler de tabii ki bir şey söyleyemiyorlar. Ben onunla ilgili şimdi bazı alıntılar okuyacağım. Darwin diyor ki, yaşayan veya soyu tükenmiş tüm türler arasındaki ara ve geçiş bağlantılarının sayısı inanılmaz derecede büyük olmalıdır diyor. Darwin diyor, bakın teoriyi ortaya atan kişi söylüyor bunu. Ara geçiş formu sayısı inanılmaz derecede büyük olmalıdır diyor. Biz evrimcilere baktığımızda ne yapıyoruz? Bir tane işte serçe parmağı fosilini alıp bir tane fanusun içerisine koyuyorlar. Onun üzerine de bir örtü örtüyorlar. İşte yüzlerce kişiyi topluyorlar işte bir ara form fosili bulduk diye. Işıkları kapatıyorlar. Ondan sonra spotla sadece o fanusun üzerine odaklanıyorlar. Sonra işte bir kaldırıyorlar örtüyü. Bir bakıyoruz bir serçe parmağı çıkıyor. Ne diyoruz biz? İşte atalarımızla aramızdaki ara formun tahmin ettiğimiz fosili, kayıp halkası diyorlar. Yani artık böyle şey gibi, film gibi bir hale getirdiler yani bilimi resmen. Yani böyle çocuk oyuncağına çevirmiş durumdalar bilimi. Darwin diyor ki sayısı inanılmaz derecede büyük olmalıdır diyor. Yani sayısı inanılmaz derecede büyük olan bir şeyi böyle fanuslarda işte spotlar yakarak gösterilmez ki. Zaten her yerde olur sayısı çok fazla olan bir şey değil mi? Yani müzeye gideriz mesela her yer ara geçiş formu olur zaten. Adama deriz ki bak burada 100 tane ara geçiş formu var bundan daha yok mu? Depoda da 100 bin tane var ama biz buraya 100 tanesini koyduk demesi lazım normalde. Böyle olması gerekiyordu. Ama bir bakıyoruz ara geçiş formu nerede? İşte depoya koyduk. Depo nerede? İşte deponun anahtarları kayboldu. İşte bakıyoruz depoya, depoda da ara geçiş formu yok. Hocamız diyor 10 trilyon vereceğim diyor eski parayla. Bir tane ara geçiş formu getirin diyor. Ya sen 10 trilyon vereceğim diyor. Ara geçiş formu getiren 3 senedir. Hatta para vermekten daha da güzel bir şey yapacağını da söyledi hocamız. İşte tüm dünyaya duyuracak ara geçiş formunu. Bütün her şeyini mesela Taksim Meydanı'nda sergileyeceğim dedi hocamız. Tüm detaylarıyla herkese duyuracağını söyledi. Ara geçiş formu getirirseniz. Yok, getiren yok. Değişik değişik böyle getiremedikleri için iddialar atmaya kalktılar. İşte nasıl getirelim ara geçiş formları yurt dışında? Hocamız dedi ki fotoğrafını getirin, tamam onu da vereceğim 10 trilyon dedi. Fotoğrafı da yok. Hocamız en sonunda artık kendiniz çizin, kendiniz getirin dedi yani. Ya artık o kıvama geldi olay. Çünkü hiçbir şekilde getiremiyorlar. Çünkü ara geçiş formu diye bir şey yok. Şimdi mesela yine Darwin diyor ki eğer teorim doğruysa diyor. Türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kayıtları arasında bulunabilir diyor. Fosil kayıtları arasında türleri birbirine bağlayan, yani yarı bir canlıdan yarı bir canlıdan. Yarı bir canlıdan derken yani işte kafası kurbağa, kuyruğu şey şeklinde değil, balık şeklinde değil. İşte bir 5-6 bağlantılı gibi mesela. Bir bağlantı olması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Mesela yine Darwin diyor, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısızlara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Yani eğer teorem doğruysa diyor, başka bir sözünde bakın, türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş formu olmalı. Eğer teorem doğruysa diyor. Demek ki yoksa yanlış teorisi. Sonra da diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Demek ki teorem yanlış diyor. Kısaca bunu söylemiş oluyor. Mesela John Hopkins Üniversitesi'nden Profesör Stanley, yine evrimci, şöyle diyor. Bilinen fosil kayıtları kademeli evrim ile uyumlu değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Bakın kademeli evrimle, yavaş yavaş gelişmelerle bu evrimcilerin anlattığı evrim hikayesiyle bilinen fosil kayıtları hiçbir zaman uyumlu olmamıştır diyor. Bunu söyleyen evrimci. Paleontologların çoğunluğu delillerinin Darwin'in bir türün değişimine götüren çok küçük, yavaş ve giderek biriken değişiklikler üzerine yaptığı vurguyla çelişir durumda olduğunu hissetmiştir. Yani Darwin'in söylediği, anlattığı hikaye ile bilimin verilerinin çeliştiğini bilim adamları her zaman gözlemlemiştir, hissetmiştir diyor. Onların hikayeleri de örtbas edilmiştir. Bakın bu hikayeleri de örtbas etmeye çalışıyorlar. Kayıtlardaki sıçramalar yine Niles Edrich, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog, yine evrimci. Kayıtlardaki sıçramalar ve tüm deliller kayıtların gerçek olduğunu gösteriyor. Bakın sıçramalar dediği şey şu. Bir bakıyoruz balık, bir bakıyoruz sürüngen, bir bakıyoruz kuş. Buna sıçrama diyor. Yani arada bir şey olmaması ona göre bir sıçrama olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu sıçrama değil, ara form olmadığı için böyle. Gördüğümüz boşluklar yapay bir fosil kaydının yapısını değil, yaşamın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Yani iki canlı arasında, iki tür arasında boşluk vardır diyor. Boş diyor arası. Bizim yerli evrimcilere soruyoruz nedir? Bütün hepsi dolu diyor. İşte balıkla sürüngen arasını da açıklıyoruz diyor. Sürüngenle kuş arasını da açıklıyoruz diyor. Soruyoruz ne diyoruz mesela? Sürüngenle kuş arasındaki ara geçiş formu dinozordur diyor mesela. Hiçbir evrimcinin, dünya çapındaki evrimcinin bile söylemediği şeyleri söylemeye kalkıyorlar. Gerçekten çok komik duruma düşüyorlar. Yani bakın kayıtlardaki boşluklar diyor evrimci Niles Edrich. Gördüğümüz boşluklar diyor. Boş yani. Kuşla sürüngen arası da boş. İşte memeli arası da boş. Balıkla sürüngen arası da boş. Hiçbir şekilde bir ara geçiş formu yok. Yani hepsi zaten mükemmel halleriyle fosil kayıtlarında bir anda beliriyorlar. Dolayısıyla bu da zaten yaratıldıklarını gösteriyor inşallah.
İnşallah. Yani bu ne demek? Şimdi boş ne demek orada? Onların aradığı şey yok. Yani
Evet.
onların aradığı ne? Onların aradığı iki tane farklı tür arasındaki o türle diye bir türle diğer tür arasındaki benzeyen ama ne onun gibi tam ne de diğeri gibi olan. Mesela diyor ki evrimciler sudaki balık, yüzen balık karaya çıktı diyorlar. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu mesela açıklama gereği duymuyorlar ama kendi hayallerine göre bir şekilde onun karaya çıkma isteğinden dolayı karaya çıktığını iddia ediyorlar. Ortaya atıyorlar. Hiçbir temeli olmaksızın. Yanlış bir şey olduğunu söyleyememe. Fakat onların iddiasını kanıtlayacak olan, balıktan sürüngene doğru birçok boşluk olarak kendi adettikleri bölgeleri doldurabilecek canlı fosilleri var mı? Yok. Yani mesela hem karada hem de denizde yaşayabilen amfibi canlılar var. Ama o canlıların da ilk fosillerine baktığımızda hayata tam öyle başladıklarını görüyoruz. Ve milyonlarca yıl boyunca aynı şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Yani başından beri canlı zaten o şekilde yaşamış. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratıyor. Ama çok önemli bir şey var. Bütün evrimcilerin söylediğinin aksine Allah şöyle söylüyor. Bakın Mülk Suresi 3 ve 4. ayette inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum yani mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremez. Yani hiçbir yerde diyor Allah her şeyi yarattığına göre hiçbir yerde ne çelişki ne de uygunsuzluk yok diyor Allah. İşte gözünü çevirip gezdir. Evrimciler, ey evrimciler arayıp duruyorsunuz. Ara geçiş fosili, patolojik canlılar. Haşa Allah'ın yaratmasındaki kendi absürt mantıkları dediğim hatalar. Arayıp duruyorlar. Sürekli çelişki arıyorlar. Hata arıyorlar, bir şey arıyorlar, bir boşluk arıyorlar. Ama bulamazsınız diyor. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk görüyor musun diyor Allah. Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. Sürekli gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. İnşallah şu anda o dönüşü görüyoruz. Sana mesela müminlere inşallah Allah söylüyor. En doğrusunu Allah bilir. Bozukluk arayan, çarpıklık arayan, haşa Allah'ın yaratmadığını iddia eden ateist ideolojinin mensubu olan insanlar, evrimciler, darwinistler, materyalistler senelerdir haşa Allah'ın yaratmasına karşısında kendi argümanlarını geliştirmek istediler. Bunu aradılar. Hem uzayda, hem biyolojide, hem matematikte, hem fizikte bunu sürekli aradılar. Bunu sürekli bulmaya çalıştılar. Çünkü onlar Allah'a inanmadıklarını söyleyip bunu da mantıklı bir şekilde insanlara izah etmek istiyorlardı. Ama Allah ayette söylüyor. Hem de Peygamber Efendimiz zamanında 1400 yıl önce bulamazsınız diyor. Ve sonra ne olacağını da söylüyor. O arayan kişiler, ara geçiş fosili arayanlar, mutasyonun faydalı bir etkisi olduğunu umanlar, haşa Allah'ın yarattığı altın oran ve simetriyi görmezden gelip o güzellik yok diyenler, o uygunsuzluk arayanların hepsi yorulacak, bitkin düşecek, bulamayacaklar ve sana dönecekler diyor inşallah. Ve ne diyecekler? Mesela Richard Dawkins söyledi işte. Ne oldu? Senelerdir aradı. Bombardıman böceğinin videosunu göstermiştik kaç defa. Komik komik insanların gözü önünde, sözde bilim kisvesi altında. Komik bir tek stand-up gösterisi gibi. Bombardıman böceğinin açıklamasını yapmaya çalışmalar. Hocamızın yaratış atlasını kendi kafasınca eleştirmeye bir şekilde hani çalışmaya çalıştı. Halbuki bütün insanlara tanıtmış oldu. Faydaya döndü bütün olay. Ve sonunda döndü, yoruldu. Bulamadı hiçbir çelişki. Sonra ne dedi? Ben dedi, Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum dedi. Darwinist bir dünyada neden yaşamak istemiyorsun diye mesela soralım. Onun da cevabı belli. Çünkü hocamızın anlattığı, hem de 32 yıldır anlattığı, Darwinizmin ne belalar getirdiği...
Kanaati gelmiş tabii.
Evet. Bütün bu geçtiğimiz asırda ve hala devam eden şu andaki zulmün sebebinin temeli Darwinizm olduğunu kabul etmiş demek. E kim zulüm ister? Kim yani çelişki değil mi? Kaos. Kim savaş ister? Kim böyle kavga dövüş ister? Herkes süt liman değil mi? Güzel adaletinin bulduğu, rızıklarının bol bol aldığı, herkesle barış içerisinde yaşadığı güzel bir dünya ister. Değil mi? İşte o da İslamiyet'in sunduğu bir şey.
İnşallah.
O Darwinizmle olmuyor. O hele hele komünizmle hiç olmuyor. Değil mi? İnşallah. Allah'ın getirdiği düzen en doğru, en güzel, en mükemmel düzen. O da ayetin tecellisi olarak inşallah. Yani yorulacaklar diyor Allah. Yoruldular. Yani bir asırdır, 100 yıldır faşizmi denemediler mi? Denediler. Milyonlarca insanı kesmediler mi? Kestiler. Bu yani ne karşısında? Allah'ın varlığının ve koyduğu düzenin, kardeşliğinin karşısına mesela faşizmle çıkıyor. Diyor ki bunların hepsi hatalı, haşa. Benim dediğim doğru, ırk üstünlüğü var dünyada diyor mesela. Bunu kanıtlamak için milyonlarca kişi kesiyor. Ne oldu sonunda? Hezeyan. Ve o kadar ölü, o kadar geçen süre zarfında boşa geçmiş bir zaman değil. Sonra ne var? Komünizm. Yok yine haşa Allah'ın yaratışının karşısında, onların Allah'ın yaratmasına haşa yanlış deyip ne yaptılar? Komünizm en doğru yöntem deyip sırf halkı eğitim için aç bırakıp öldüren liderlere tanık oluyoruz. Stalin, Lenin, Mao. Ve sonunda ne oldu? Onun da başarısızlığı ortaya çıktı. Ve milyonlarca kişinin ölümünden sonra artık dünya, değil mi? Daha mükemmel ve güzel olan bir düzenin arayışına girdi. Ne oldu? Komünizm mutluluk mu getirdi? Getirmedi. Hala mutlu değiller. Hala o arayışın içerisinde olan insanlar çok bedbaht bir hayat yaşıyorlar. Sonuçta ne oldu? Darwinizmin öngördüğü bütün ideolojilerin kötü, şeytanın dinini, şeytanın öngörüsünün gereği olan çok yaşanmaz, insanın yaşayamayacağı bir dünya olduğu ortaya çıktı, ispatlanmış oldu inşallah.
İnşallah. Evet. Mücadele yöntemleri belli yani. Hocamızın söylediklerini zaten hani direkt hocamızın söylediğini kabul ediyoruz diye değil ama dolaylı olarak insanlar kabul ediyor. Çünkü hocamız her zaman Allah'ın dilemesiyle en hikmetli, en akılcı yöntemleri insanlara söylüyor. Ve 3 senelerdir anlatıyor. 3 senedir de röportajlarında anlatıyor. Ve görüyoruz ki hocamız ne dese konuyla ilgili kim varsa mutlaka hocamızın söylediği şey ona ulaşıyor. Ve o da daha iyisini bulamadığı için onu yapmak durumunda kalıyor. Yani kendi düşündüğü bir şey olmuyor. Mutlaka ona gelmiş bir şey oluyor ve onu yapıyor. Mesela bu komünizmle, PKK ile mücadele de aynı şekilde. Yani insanlarda, bazı insanlarda çok değişik böyle mücadele yöntemleri olabiliyor. Mesela dün bir programda izledim. İşte Amerika'nın Japonya'ya attığı işte atom bombaları sırasında bir tane çocuk varmış. İşte o çocuk radyasyondan dolayı hastalanmış. Ve de artık böyle ölümcül bir sürece girmiş. İşte bir tane bu origami ile yaptıkları şeyler var. Kağıttan yaptıkları işte katlama sanatıyla yaptığı işte hayvanlar yapıyorlar. Mesela kuş yapıyorlar, böcek yapıyorlar. İşte onların inanışına göre 1000 tane yaparsa ölmeyecekmiş. İşte 600.sünde vefat etmiş çocuk. İşte başka bomba atılmasın diye diyor mesela o kişi. Biz her sene diyor origami yapıp diyor taşın altına bir tane işte kağıttan kuş bırakıyoruz diyor. Yani şimdi bu mücadele yöntemi mi? Yani sen onu bırakınca atom bombası atılmayacak mı bir daha dünyada? Yani herkes kendi kafasından bir mücadele yöntemi belirliyor. İşte nasıl yaparız? Bunu silahla yaparız diyor mesela. İşte böyle garip yöntemler çıkartıyorlar kendi kafalarından. İşte kimisi diyor işte böyle düzelir. Kimisi diyor canlı bombayla düzelir. Kimisi diyor terör eylemiyle düzelir. Yani bu şekilde düzelmez yani. Hocamızın gösterdiği yöntemle düzelir ancak. Şu anda herkes farkında bunun. Ama evet. Birazcık belki bir kısım insanlar hani belki anlamazdan gelmeye çalışıyor olabilirler. İşte lanetlemeyle düzelmesin. Ne kadar kötü şey yaptılar diyor mesela. Ayıp değil mi diyor. Bu yaptığınız çok ayıp diyor. Yani sen mesela şey gibi bir şey bu durum. Yani ormana gidiyorsun. Orada kaplan ceylanı parçalıyor, yiyor. Sen kaplanın yanına gidip diyorsun ki ayıp değil mi bu yaptığın?
Yani
hiç yakışıyor mu sana kaplan kardeş? Der gibi bir şey yani. Normal insana garip gözle bakarlar. Yani o zaten vahşi bir hayvan yani. Ve onu yapmaya programlanmış bir canlı. Sen ona gidip ayıp değil mi bu yaptığın falan desen adama gülerler yani böyle bir şey. Bu adamlara da baktığımızda aynı şeyi görüyoruz zaten. Zaten karşısındakini bir hayvan olarak görüyor. Yarı gelişmiş. Aşağı bir hayvan olarak görüyor. Dolayısıyla kendisinin gelişmesi için onu öldürmesi, yok etmesi gerekiyor zaten. Bunu kalkıp da bu adama ayıp ediyorsun. Gel işte çorba ısmarlayalım, barışalım falan gibi mantıklar hocamızın dediği gibi daha çok kızdırır. Dolayısıyla mesela bakın ben bu komünizm, Darwinizmin getirdiği belalarla ilgili birkaç sayı vereyim. Mesela Stalin bir komünistti ve aynı zamanda Darwinistti. Darwinist olduğunu nereden anlıyoruz? Genç nesillere 3 şeyi öğretmeliyiz diyor. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini diyor. Şimdi bu Darwinist mantıkta bir insan Stalin. Bakın ne yapıyor? Köylülerin mahsullerini toplatıyor, milyonlarca insan kıvranarak can veriyor. 20 milyon insanı katlediyor. Bakın, Darwinist. Darwinist olduğu için yapıyor bunu. Mao'ya bakıyoruz, yine Darwinist. Nereden biliyoruz Darwinist olduğunu? Şöyle diyor Mao. Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor. Yani bizim görüşlerimizin temeli Darwinizme dayanır diyor. Yaptığımız her türlü şey Darwinizmden kaynaktır diyor. 10 milyon kişi Mao'nun direktifleriyle öldürülüyor. 20 milyon kişi cezaevlerinde ölüyor. 40 milyona yakın kişi de açlıktan ölüyor Mao yüzünden. Mao'ya soruyoruz, niçin yaptın diyor. Benim diyor görüşlerimin temeli Darwinizmdir diyor. Bütün yaptığım her şeyi Darwinizmden alırım diyor. Dolayısıyla 100 milyona yakın komünizm ve Darwinizm ve faşizmden kaynaklı ölü sayısı karşımıza çıkıyor. Dünya savaşlarıyla beraber bu rakam 350 milyonu buluyor. Bakın, çok anormal bir rakam. 350 milyon kişinin ölmesine neden olan bir sistemden bahsediyoruz. PKK'ya bakıyoruz, o da komünist. Ve de bunu bu yüzden yapıyor zaten. Yani dediğimiz gibi hiçbir şekilde başka bir amacı yok. Ve onlara Allah'ın izniyle Darwinizmin olmadığı, insanın yani karşısındaki kişinin bir yarı hayvan olmadığı, şerefli üstün bir varlık olduğu iman ettiği zaman da Allah katında takva sahibi olduğu zaman en üstün varlık olacağını anlatırsanız eğer, o karşı taraf nasıl canına kıysın karşısındaki kişinin? Yani bir insanın değil, bir karıncayı bile incitemez hale gelir insanı. Çünkü insanın yaptığı her şeyin altında hayata bakış açısıyla ilgili bir mantık vardır. Yani bunu herkes kendiyle ilgili düşünsün. Bir şey yapıyorsa mutlaka hayata bakışıyla alakalıdır o. İnancıyla alakalıdır. Hiç kimse inancına, kesin inandığı bir gerçeğe ters bir şey yapmaz. Ya bir şeye kesin inanıyorsa, mesela ahirete kesin inanıyorsa ona göre davranır. Darwinizme kesin inanıyorsa ve ahireti inkar ediyorsa ona göre davranır. Dolayısıyla her şey inançla alakalıdır, tüm davranışlar. Mesela Allah'a inanıyorum diyor, işte ahirete inanıyorum diyor, bütün işte Kur'an ayetlerine inanıyorum deyip de bir insan bunları demesine rağmen Kur'an ayetlerine ters bir şey yapıyorsa demek ki inanmıyor demektir. Veyahut da bu tarz şeyler yapıyorsa da demek ki Darwinizme körü körüne bağlanmış demektir ve içinde bir ona iman etmesi manasına gelir bu. Dolayısıyla fikri olarak bu inancı kırdığımız zaman Allah'ın izniyle Darwinizmin bir saçmalık olduğunu ve içi boş bir teori olduğunu, bir iddia, bir yalan olduğunu birisine gösterdiğiniz zaman onun bir daha ne PKK olması ne komünist olması mümkün değil. Bir insanın canına kıyması mümkün değil. Bir karıncayı dahi mesela yolda yürürken dikkat eder hale gelir.
Ha.
Tesbih ediyor o karınca Allah'ı der ve onun canına kıymaktan çekinir. Ki bir insan öldürmeyi bırakın yani. Adamlar çok rahat insan öldürüp, hatta böyle açıklamaları var Stalin'in, yanlış hatırlamıyorsam, pardon, Lenin'in açıklaması var. İşte binlerce insanın katletme emrini verdikten sonra diyor, rahat bir uyku çekiyorum diyor. Yani bir insan binlerce insanın katlinin emrini verip nasıl rahat uyuyabilir ki? Yani normal vicdanlı, aklı başında bir insan ömrü bu hayatı boyunca uyuyamaz. Öyle bir şeyi yanlışlıkla yaptığını farz edelim. Öyle bir şey olmaz da. Hani öyle bir şeyin neden olduğunu farz edelim. Binlerce insanın ölümüne neden olduğunu. Vicdanlı bir insan hayatı boyunca uyuyamaz zaten. O adam diyor ki rahat bir uyku çekiyorum diyor. Yani binlerce insanın öldürün emrini verdikten sonra yatağıma yatıyorum, rahat rahat uyuyorum diyor. O şeyle rahatlıkla diyor. Nasıl oluyor bu? Darwinist olmasından kaynaklanıyor. Kendini bir hayvan olarak görmesinden, karşındakini de bir hayvan olarak
Evet.
görmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla öldürdüğü zaman gelişeceğini, ilerleyeceğini düşünüyor. İşte çatışma ilerlemenin temelidir diyor. O zaman rahat uyuyabiliyor belki. Ama o fikri kırarsanız hiçbir şekilde rahat uyuyamaz, böyle bir şeyde kalkışamaz Allah'ın izniyle.
Evet, konunun özünde din olduğu çok ortada, özellikle komünizmde ve
Evet.
geçtiğimiz yıllardan tümünden, yani PKK'nın ortaya çıkışından günümüze kadar, yani askeri müdahaleyle bu işin çözülemeyeceği çok artık ortaya çıktı. Yani ne yapsanız
Evet.
askeri olarak, hala günümüzde de, daha yani geçtiğimiz hafta değil mi, yine olaylar oldu, yine şehit oğullarımız oldu inşallah. Şimdi bunu dinle ilgili olduğunu, konunun direkt ve çözümün de Darwinizmle mücadele olarak insanlara Allah'ı varlığını, tebliğini yapmanın çözüm olduğunu, sadece PKK'nın değil bütün terörizmin çözümünün bu olduğunu inşallah hocamız 32 yıldır söylüyor. Şimdi konunun din olduğunu özetinde ve temelinde belirten bakın alıntılar ben okuyayım. Stalin diyor ki, biz dini hurafata karşı, Stalin kim onu söyleyelim, az önce senin söylediğin, şunu söyleyen kişi, bir kişinin ölümü trajedidir, binlerce kişinin ölümü ise sadece istatistiktir diyor. İstatistiktir diyor. Lenin de binlerce kişinin ölüm evini verip rahat bir uyku çekmek gibisi yok diyor. Psikopatlık has safhada. Bir kişinin öldürme değil, binlerce kişinin katliamını yapmak umurlarında değil.
Stalin'e şimdi deseniz, hiç ayıp ediyorsun, işte hiç yakışıyor mu sana? Lenin'e deseniz, hiç yakışıyor mu sana böyle şeyler Lenin? Gel işte anlaşalım, barışalım deseniz, bayağı bir saf konumunu düşersin.
Adam alkışlamayanı kesiyor yani. Onu evet. Söylemene hiç umursar mı? Diyor ki bakın Stalin, biz dini hürafata karşı, haşa dini tenzih ederiz, Allah'a da tenzih ederiz, kendi sözünü ne karşı propaganda yapıyoruz ve propaganda yapmakta devam edeceğiz. Parti dine karşı tarafsız kalamaz. Bütün dinlere ve dini konulara karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktadır. Bunu söylüyor. Lenin ne diyor? Her nevi dinin köklerini dünya yüzünden kazımak da baş gayelerimizden birisidir diyor. Ne oldu? Dinle ne alaka? Sen daha ileri bir çözüm olarak komünizmi sunuyorsan ve ekonomik olarak yani kapitalizmin üstü komünizm olarak söyleniyor. Sözde ekonomik bir ideoloji gibi. Direkt dini ortadan kaldırmalıyız diyor. Demek ki konu dinin, Allah'ın imanla alakalı bir konuymuş demek ki. Genç Komünist dergisinde yer alan gençler dine karşı mücadele etmeleri gerektiğini ileri süren bir sözde şöyle deniliyor. Genç komünistlerin yalnız tam manasıyla haşa Allahsız olmaları kafi değildir. Gençler arasında dini inanışların yayılışına karşı da faal olarak mücadele lazımdır. Yani bireylerin değil toplumun da dini inanışlarını ortadan kaldırmanız lazımdır diyor. Mesela PKK örgüt eski başı, terörist baş Abdullah Öcalan şunu demiş. Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım, Tanrı'dan koptum. Tanrı'yı açtım, haşa. Kendi sözü. İslam yani ve İslam'ın da yine gereken getirileri getirmediğini topluma haşa söyleyip bunu kırmalıyız, açmalıyız tarzı sözler söylüyor. Demek ki komünizmde ilk düşman neymiş? Haşa Allah'ın varlığı. Haşa İslamiyet. Demek ki PKK'nın da diğer bütün terörist ve komünist ideolojilerin çözümü de nedir? Allah'ın varlığının tebliği ve İslamiyettir. Değil mi? İnşallah.
Kısa bir ara vereceğiz şimdi. İnşallah. Aradan sonra beraber tekrar. Kaldığımız yerden elimize devam ediyoruz. Doktor hocamlarımıza katıldı.
Hoş geldin doktor.
Hoş bulduk.
İngiltere'de bir radyo kanalıyla bağlantı vardı inşallah. Hocamızın adına. Bir saat süreyle Darwinizmin geçersizliği, ahir zaman, Hazreti Mehdi, İslam'ın dünya hakimiyeti, Türk-İslam birliği konuşuldu. Fakat maşallah Müslüman bir kanal İngiltere'deki.
oneummah.com evet.
Evet. Bir kere Türk-İslam birliğini kabul ediyorlar. Hazreti Mehdi'nin çıktığını kabul ediyorlar inşallah.
Maşallah.
Yani ismine kadar sordular ismi Adnan mı olacak diye. Hadisler doğrultusunda adının adına denk olduğunu söylediğini peygamberimizin isimlerinden birini söylemediğini anlatmıştık inşallah. Darwinizmin geçersizliği aynı şekilde detaylı olarak sordular. İzleyicilerden gelen sorularla da. Yani tabii maşallah Allah'ın izniyle dünyada İslam'ın hakim olduğu çok net anlaşılıyor. Yani insanlar bu son olaylarla da dünya çapında işte İslam ülkelerindeki ayaklanma, mesela İngiltere'de olan olaylar, Norveç'te olan olay, evet. Dünya çapında ekonomik kriz, bütün Peygamberimizin hadislerinin 30 yıl içinde tek tek gerçekleşmiş olması, hem sosyal olaylar hem gökteki olaylar olarak, yani kuyruklu yıldızların geçişi, ay ve güneş tutulmaları dahil, bütün savaşlar, Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, Fırat'ın suyunun kesilmesi dahil, insanlar artık böyle dünya çapında bir yere gittiğini, bütün olayların Allah'ın dünyayı değiştirdiğini anlamaya başladılar maşallah. Bunu değil mi? Herkes de söylemeye başladı. Bir şeyler oluyor diyor. Herkes diyor bunu. Batı dünyası da söylüyor. Evet. Darwinizm, materyalizm tepe taklak gidiyor. İnsanlar dine dönmeye başladı. Mesela dünyada hiç açıklanamayan bir ekonomik krizin başlaması. Hadislerde bildiriliyor. Hiç kimse izah edemiyor sebebini. Hocamız açıklama yaptı. Hadislere ve Kur'an'a dayalı olarak, Kur'an'daki işaretlerle inşallah 7 yıl süreceğini, dünyanın en büyük finans kuruluşu IMF dahil olmak üzere 2014'e kadar sürecek diyorlar. Ve hakikaten de mesela tedbir almaya çalışıyorlar. İşte Amerika tedbir almaya çalışıyor. Avrupa ülkeleri, Avrupa ekonomi topluluğu, Avrupa topluluğu ülkeleri toplandı. Toplantı yapıyorlar. Bütün ekonomistlerini devreye soktular. Akademisyenlerini, profesörlerini. Hiç çoğu Nobel ödüllü bunların. Hiçbir şey yapamıyorlar. Darphanede para basıyorlar. Piyasaya para sürüyorlar. Nakit kaynaklarını kullanıyorlar. İşte rezervlerini, şudur budur. Hiçbir şey yapamıyorlar. Çok metafizik yani böyle ve artık anlaşılıyor.
Özel bir durum. Evet.
Yani İngiltere'de durup dururken olaylar başladı. Yani bu hep böyle. Mısır'da başladı mesela. Diğer ülkelere yayıldı. Tıpkı Peygamberimizin tarif ettiği gibi. Mısır'a işaret var. Hüsnü Mübarek'i tam tarif ediyor Peygamberimiz. Boyuyla, posuyla, omuzlarının genişliğiyle ve alaca kargaya benzeterek. Alaca karga diyor ki hiçbir hadiste başkası için bu benzetme yapılmamış. Hakikaten adamın resmiyle hocamız göstermişti. Alaca karga birebir aynı. Yani Peygamberimiz onu görerek söylemiş.
Filminde kardeşlerimiz hazırlarsa gösterelim onu.
Evet, inşallah. Bunların hepsi çok büyük olay. Böyle hocamız demiş yani 2012'de özellikle iyice zihinler açılmaya başlayacak. Büyük olaylar olacak inşallah. Allah o noktaya getiriyor yani Cabbar sıfatıyla ve artarak devam ediyor. Yani her gün hiç olmamış büyük bir olayla dünya gündemi sarsılıyor değil mi? Böyle hep öyle oldu yani. Uyanıyoruz sabah birdenbire acayip olaylar böyle. Hep yani haberler hep öyle şöyle çıkmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa oluyor diyor. İşte dünya tarihinde ilk defa oluyor. Avrupa'da hiç olmamıştı. İngiltere'de hiç böyle bir şey olmamıştı. Norveç'te hiç olmamıştı. Hep öyle yani bugüne
evet,
kadar.
Maşallah. Peygamberimizin hadisi var onunla ilgili. Enteresan, şaşırtıcı olaylar olur diyor üst üste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynen dediğin gibi doktor hocam yani her gün böyle çok enteresan, dünya tarihinde hiç olmamış, o ülke tarihinde hiç olmamış yaşanan olaylarla karşılaşıyoruz ve dünya mehdiyete hazırlanıyor her yönüyle. Yani mesela işte bir organizasyon düşünün. İşte konser organizasyonu oluyor mesela. İşte sahne için cihazlar geliyor. Ondan sonra işte müzik enstrümanlar getiriyor. İşte bateri kuruyorlar, gitarları, amfileri getiriyorlar. Ondan sonra orada işte bir şeyler satılacak, yiyecek satılacak yerler kuruluyor. İşte güvenlik geliyor, etraf sarılıyor. Bu tarz şeyler oluyor böyle. Ve diyoruz ki yani burada birazdan konser olacak diyoruz mesela. Birileri de kalkıp diyor ki ne alakası var, ne konser ediyor. Hiçbir şey olmayacak diyor burada. Ya bunlar niye oluyor diyoruz peki? Olur, normal diyor yani. Buraya enstrüman konuldu diye ille konser mi olacak diyor. Daha önce de enstrümanlar bir yere kurulmuştur mutlaka diyor. Buraya işte amfi konuldu diye ille birisi konser vereceği manasında mı geliyor? Işıklandırma yapıldı diye ille konser mi olacak diyor. Buraya insanlar toplanıyor diye ille konser olacak manasında mı geliyor diyor. Ya da bunu diyenin normalde aklından şüphe edilir. Mehdiyet de aynen bu şekilde Peygamberimizin bildirdiği sallallahu aleyhi ve sellem tüm olaylar aynen gerçekleşiyor. Peygamberimiz böyle Mehdiyet'e hazırlanacağı zaman dünyanın olaylar bildirmiş. Ve bu olayların başlayacağı tarihi de bildirmişti. Mesela 1979 yılında Hicri 1400'de başlayacağını bildiriyor. Ve bakıyoruz her şey oluyor. İşte İran-Irak Savaşı, Afganistan işgali, Azerbaycan işgali. Ondan sonra güneş ay tutulması, Fırat'ın suyunun durdurulması, işte onlarca tozlu, dumanlı, karanlık, fitne, depremlerin çoğalması. Bir bakıyoruz bütün olaylar aynen gerçekleşiyor. Müslüman ülkelerin karışması, işte bir fitnenin bir yerde bitmeden diğerine sıçraması, isyanlar oluyor biliyorsunuz. Onun haricinde Müslüman ülkelerin başına zalim melikler gelmesi, o zalim meliklerin devrilip mallarının talan olması, işte biraz önce bahsettiğimiz İşte alaca karga Mısır'ın başında, alaca kargaya benzeyen iri yapılı birisinin çıkması. Bütün bu olaylar oluyor. Peygamberimiz aynen bildirdiği gibi nedir diyoruz? Peygamberimizin söylediği hadislerin bunlar ne manaya geliyor diye baktığımızda Peygamberimiz bu Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu ve faaliyette olduğunu gösterecek size diyor. Ve siz bunları gördüğünüz zaman bilin ki bu olay gerçekleşmesine çok az kalmıştır diyor Peygamberimiz. Biz soruyoruz işte bazı kişilere bakın diyoruz böyle olaylar oluyor. İşte her biri ardı ardına gerçekleşiyor. Bakın teknoloji hiç olmadığı kadar sonu 30 sene içerisinde gelişti. İşte doğa olaylarına bakıyoruz, sosyolojik olaylara bakıyoruz. İşte bir kuraklık oldu, sonra ardından yağışlar başladı. Aynen bildirildiği gibi diyoruz. Yani bu ne manaya geliyor diyoruz. Hiçbir manaya gelmiyor diyor. Hiçbir öyle denk gelmiş diyor. İşte Peygamberimiz Hicri 1400 demiş. Bu olayların hepsi de üst üste Peygamberimizin bildirdiği gibi olmuş olması haşa önemli değil diyor. Öyle denk gelmiştir diyor. Dolayısıyla Hazreti Mehdi de yoktur diyor. Yani bu normal bir açıklama olmadığı belli. Yani biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi kimse kalkıp da işte orada bir organizasyon olmadığını iddia edemeyeceği gibi şu anda da dünyada yaşanan tüm olayların Mehdiyet'e hazırlandığını aklı fikri olan, bir gram aklı olan bir insanın reddetmesi mümkün değil. Allah'ın izniyle. Net bir şekilde görüyoruz. Hazreti Mehdi yeryüzünde. Ve Hazreti İsa da yeryüzünde şu anda. Allah'ın izniyle zuhur vakitlerini bekliyorlar. O da çok yakın. En geç 10 sene içerisinde göreceğiz. Sabırla beklersek eğer.
Evet.
Herkes görecek.
Hayır, bu mesela bu olaylar da alamet. Ya bu konuşmalar olmuyordu 3-5 sene önce. Olmuyordu yani. 5 sene önce Mehdiyet yani böyle bu şekilde anlatılmıyordu Allah'ın izniyle. Hocamız vesile oldu. Şimdi İngiltere'deki bir Müslüman radyo kanalı merakla özellikle bu soruyu, yani bu konuyu özellikle soruyor. Yani bayağı detaylı olarak sordular böyle. Uzun süre, yani yarım saat radyo bağlantısı zaten. Bütün hadislerle ve İslam dünya hakimiyeti. Onlar da bunu söylüyorlar. Yani Türk İslam Birliği diyor adam. Yani kullandığı Müslüman sunucunun evet. kullandığı deyim bu. Türk İslam Birliği diyor.
Peygamberimiz kırmızı bayraklarla yeşil bayraklar, evet. bayraklar birleşecek dediği için yani Peygamberimizin sözünü dinliyorlar.
Tabii. Yani Türklere çok önemli bir işaret var. Yani Horasan lafını kullanıyor Peygamberimiz hadislerde. Horasan Türklerin olduğu yer. Hocamız açıklamıştı bunu. Mehdi'nin Türkiye'den çıkacağını, Türkler arasından çıkacağını, İstanbul'dan çıkacağını yer belirtiyor inşallah. Değil mi? Yani Türk olacağını, Arap soyundan olacağını, yani Peygamberimizin soyundan olacağını ama İstanbul'da Türkler arasından çıkacağını, Türk olacağını. Arapçayı mesela pek bilmeyecek diyor. Yani çok az böyle. Yani herkesin bildiği kadar. Birkaç kelime, birkaç cümle şeklinde böyle. Bütün özelliklerini tarif etmiş inşallah. Ama dediğin gibi Türklere işaret var orada. Yani Türk İslam Birliği. Bir de Türklerin Allah'ın dilemesiyle bir özelliği var. Yani bu ırk üstünlüğü değil. Yani o hiçbir şekilde ırk üstünlüğü değil. Güzel ahlaklı olması ve tecrübeli olması. Yoksa ırkçılık haram. Yani ırk üstünlüğü diye bir şey yok Kur'an'a göre. Takvaya göre üstünlük var. Türklerin güzel ahlakı ve tecrübesi. Tabii Türk devletleri var işte. Hepsi bir araya gelecek. İslam devletleri ki hatta onu da kabul ediyorlar. Mesela Rusya'yı İsrail ve Ermenistan gibi ülkeleri de içine alacağını söyleyince inşallah. Ondan sonra kitap ehline bakış açısını sordular. Kur'an'dan anlatınca o da tam yani inşallah böyle. Çünkü Kur'an'da olan bir şey. Bak karşı konulamaz derler. Çünkü hocamızın her söylediği Kur'an'a ve hadislere dayanıyor. Kimsenin reddedebileceği gibi bir şey değil. Yani reddederse Kur'an'ı reddetmiş oluyor. İslam'ın dünya hakimiyeti var mesela Kur'an'da. İslam hakim olmayacak diyen biri Kur'an'a aykırı hareket etmiş olur. Allah'ın emrine. Çünkü Allah dağılıp ayrılmayın, bir olun diyor Müslümanlara. İnşallah. Ve İslam'ı hakim kılacağını vaat ediyor. Allah vaadinden asla dönmez diyor Kur'an'da Allah. Değil mi inşallah? Mutlaka olacak bu. 1400 senedir olmadığına göre ve son dönemde yaşadığımıza göre de bu dönemde olacak. Başka bir zaman kalmadı zaten inşallah.
İnşallah.
Ve Müslümanların da buna göre çaba göstermesi gerekiyor inşallah.
Evet, evet.
Fikri burada işte herkesin üzerine düşen birlik olmak. Bu ayrılıkların kalkması, işte mezhepler arası ayrılık, cemaatler arası. Çok ilginç. Yani yurt dışına çıktığımızda mesela çok şahit olduk. Bir grup Müslüman, öbür grup Müslümanın camisine gitmiyor. Onlar da onların camisine gitmiyor. Onlar onu fasık kabul ediyor, onlar onu fasık kabul ediyor. Yani öyle bir ayrılık olmuş ki haram. Açıkça haram. Tabii ayrı zaman özelliği. Benim ümmetim diyor Kur'an'ı terk edilmiş kıldılar diyor Peygamberimiz. Ayette Allah bildiriyor inşallah. Hocamız demişti Peygamberimizin tek şikayeti bu Kur'an'da. Bu da ayrı zamana bakan, işaret eden bir ayet. Çünkü ayrı zamanda gerçekleşti bu. Yani bu kadar dünya çapında materyalizmin, darvinizmin hakim olması ki bütün İslam ülkelerine hakim oldu. Filistin böyle oldu, işte Libya, Kaddafi böyle oldu, Mısır'da Arap sosyalizm, Marksizm, darvinizm hakim oldu. Tunus, Cezayir, Irak hepsinde bu şekilde oldu. Bölünmüşlük, kan dökme, zulüm. Değil mi? Müslümanlar ezim ezim ezildi bütün dünya çapında inşallah ki hala da devam ediyor. İşte onun için mesela bugün hocamız bir örnek vermişti. Bir öyle bir şahsı göstererek.
Evet.
Mehdiyeti ne var ki diyor yani diyor biz diyor burada diyor Kur'an'ımızı okuyoruz diyor hadisleri konuşuyoruz diyor. daha bu olaylar yok diyor, gelecekte olacak diyor. Hayret bir şekilde yani. Ondan sonra işte o filmleri gördük yani.
Bakmaya
insan yani şey oluyor yani, evet. Böyle dünyaca bu bir iki tane filmi gösterdi hocamız. Milyonlarca insan katlediliyor, böyle Müslüman şehit ediliyor. Ne var ki diyor, biz diyor Kur'an'ımızı okuyoruz, hadisimiz, daha bu olaylar yok diyor, bir şey yok diyor. Gelecekte olacak bu diyor. Bu tabii yani hiç olacak şey değil. Yani ona göre insanın inşallah Allah korkusu. Bir kere Allah'ın emri. Ya hiçbir şey olmasa bile, ki öyle değil, hiçbir şey olmasa bile mutlaka İslam, Allah birlik olun diyor. Birlik olması gerekir, bu kadar. Yani bunun ki dünya çapında ne kadar olaylar var yani o. Hatta Türkiye'nin içinde, Türkiye'de de var yani PKK. Binlerce insanımızı şehit ediyor. Her gün evet. Yeni şehit haberleri gazetelerde. Bir şey yok. Nasıl bir şey yok yani? Bir şey olmaz olur mu? Deccaliyet bütün gücüyle hakim yani. Şiddetiyle hakim oldu. Şimdi fikren beli kırılıyor. İşte yapılan bu çalışmalarla elhamdülillah. Ama evet. Hala devam ediyor. Çünkü Allah fitne kalmayıncaya kadar, şeytandan Allah'a sığınırız. Fitne kalmayıncaya kadar diyor. Fitne her yerde şu anda. Demek ki mücadeleden hiç eksiksiz artarak devam etmesi gerekiyor inşallah fikri mücadele.
İnşallah yani bunu söylemek zaten hem Peygamber Efendimizin emri hem de iddiat-ı İslam farz inşallah. Allah'ın emri yani Allah Müslümanlara bir ve birlikte olmalarını söylüyor, öğütlüyor. Mesela kendilerine haksızlık yapılınıyor da diyor Allah, buyuruyor inşallah. Birlik olarak karşı koyanlardır diyor. Ayet bu.
Suresi 39. ayet.
Şura suresi 34. ayet. 39. ayet inşallah. Eğer bunu yapmazsanız diyor Allah öte taraftan. Şimdi böyle yapılırsa iyi olur demiyor Allah. Böyle olursa daha iyi bir şey olursun. Yani böyle bir şeyin daha iyi olur veya olmasa da olur gibi bir şey yok. Kur'an'ın net emri. İttihat muhakkak farz. Eğer bu olmazsa diyor hatta ayette değil mi? Yeryüzünde. Yeryüzü her taraf yeryüzü. Dünyanın her yeri yani inşallah. Bozgunculuk olur. Bir fitne çıkar diyor. Değil mi? İnşallah. Her tarafta bir bozgunluk ve fitne çıkar diyor. Şimdi bizim özellikle günümüzde Hazreti Mehdi'nin haşa yaşamadığını veya sonra geleceğini söylemek, bütün bu gerçeklere gözlerini kapatmak olur. Çok büyük bilmemezlik, bilgisizlik olur diyelim. Çünkü mesela Norveç'te oldu en son olay. En son 2. Dünya Savaşı'na bir bomba patlamış Norveç'te. Ne zaman oldu? Bak tam ayrı zamanda, günümüzde oldu. Allah gösteriyor. Bak İngiltere'nin göbeğinde şimdi olaylar oldu. Ki zamanda İstanbul'da da mesela çok terör eylemleri olmuştu. Yani öyle çevrede kendi yaşadığı caminin içerisinde bir olay olmuyor demek. Yani oraya rahatlıkla evinden camisine gidip geliyor demek. Tüm dünyanın ıslah halinde, güzel bir halde olduğu manasına kesinlikle gelmez. Ki Müslüman dışa dönüktür. İnterneti vardır, televizyonu vardır, uydusu vardır. Haber kaynakları vardır. Tüm dünyadaki Müslümanları, insanları bir Müslüman onların durumunu inceler, gözler, onlarla ilgili haberleri araştırır, tanır, tanışır. Değil mi? Allah'ı beraber anlatır. Müslüman zaten birlik olmak için can atar. Müslüman zaten Allah'ı sever. Allah'ı seven diğer Müslümanlarla da birlik olmak ister. Onları da sever. Böyle mantık olur mu, değil mi? Ben kendi camime gideyim, kendi cemaatime orada Müslümanlığımı yaşayayım. Diğerleri umurumda değil demek Müslümanlıkta olmayan bir şey. Değil mi? Dışlamak, diğer Müslüman, hatta diğer Müslümanlarla birlikte ehli kitabı da Allah güzel sözle uyarılmasını emrediyor. Güzel davranılmasını emrediyor. Değil mi? Yani Allah'a inanan herkesi inşallah Allah en güzel biçimde davranılmasını söylüyor. Ve zaten bütün insanlara karşı Müslüman en güzel biçimde, en nazik, en temiz bir biçimde uyaran kişi. İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin zaten gelmesini istemeyen, gelmeyecek diyenin durumu hani şöyle bir şey oluyor. Mesela evde yangın çıkmış, evin içerisinde duruyor ve işte itfaiye gelip mesela kurtaracak onu. İtfaiyeyi istemiyorum diyor ben. Yani evimin evdeki yangının söndürülmesini istemiyorum diyor. Lütfen diyor bizi rahat bırakın diyor. İtfaiye geliyor mesela söndürmek için. Lütfen gider misiniz diyor. Ya rahatsız ediyorsunuz bizi diyor. Lütfen gidin diyor. Yani evimiz yanıyorsa yanıyor, size ne diyor mesela. Ben istemiyorum diyor itfaiye. Veyahut da mesela bir kaza geçirmiş. Mesela vurulmuş oluyor. Ameliyata girecek. Doktor kurtaracak onu. Doktora diyor ki lütfen dışarı çıkar mısınız diyor. Yani rahatsız ediyorsunuz beni diyor. Ben istemiyorum doktor falan diyor. Ama yaralısın. Yani bu yarayı da doktor çözebilir ancak. Hayır diyor, istemiyorum diyor doktor falan. Beni rahat bırakın diyor mesela. Yani şu anda mesela bir kişinin biz Mehdi'yi istemiyoruz, İslam dünyasının kurtulmaya ihtiyacı yoktur demesi bundan kat kat daha akılsızca bir tavır. Belirttiğimiz gibi yani Allah ayette zaten emrediyor. Onunla ilgili ayetleri okuyayım ben de. Şeytan Allah'a sınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bakın. Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Nisa suresi 75. ayette. Şu anda Müslümanlara baktığımız zaman ne yapıyoruz? Halkı zalim olan, gerçekten de başındaki kişiler
Zalim.
ve onların işte yönettiği bazı bir takım tipler zalim ve halka zulmediyorlar. Yani her gün bunu görüyoruz zaten. Röportajlarda da hocamız gösteriyor. Zulmediyor halka ve bu insanlar da diyor ki bize bir yardım eden gönder diyorlar. Katından bize bir yardım eden yolla bir veli, bir koruyucu gönder diye dua ediyorlar. Ve Allah bunlar için niye mücadele etmiyorsunuz diyor. Mücadele etmeyecek misiniz diyor. Yine başka bir ayette fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir. Enfal suresi 39. ayet. Allah fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin diyor. Yani en ufak fitne kalmayacak yeryüzünde. Hani bu fitne derken sadece Müslümanlara değil. Mesela ehli kitaba da zulmettirmeyiz. Mesela Musevilere de zulmettirmeyiz. İşte Hristiyanlara da olmaz. Hatta ateistlere de olmaz zulüm. Hiçbir şekilde izin verilmez yani buna.
Evet.
Haklı bir gerekçesi olmadığı sürece, mesela birisini öldürmediği sürece, birisi bir nefse karşılık olmadığı sürece, bir nefsi öldürdüğünüz zaman tüm insanlığı öldürmüş gibi olursunuz diyor Allah. Dolayısıyla hani ateist olması, inkarcı olması, işte kitap ehli olması hiç fark etmez. Hocamız demişti hepsi birinci sınıf insandır. Allah'ın izniyle hepsine sahip çıkması gerekiyor Müslümanın. Müslümanın dünyadaki istikrarı ve barışı sağlama da görevli kılmış zaten Allah. Mesela yine şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Saf suresi 4. ayette inşallah Allah bildiriyor. Dolayısıyla biz Kur'an'ın emrine göre hareket etmemiz gerekiyor. Ve hani biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi bütün her şeyi kurtaracak ve bütün düzeni dünyadaki barışı sağlayacakken ve Peygamberimizin bildirdiği Hazreti Mehdi de inşallah şu anda biz yaşadığını biliyoruz. Yani Peygamberimizin hadislerine göre şu anda yeryüzünde olması gerekiyor. İnşallah bütün Müslümanların bunun için dua etmesi gerekiyor. Yani inşallah bir an önce Türk İslam Birliği olsun. Bir an önce Hazreti Mehdi vesilesiyle ve Hazreti İsa vesilesiyle tüm dünyadaki zulüm kalksın diye dua etmesi gerekiyor. Türk İslam Birliği'nin kurulması için dua etmesi gerekiyor. Birlik olmak için. Yani biz Allah'ın emrini yapalım. Bizden istenen bu. Allah'ın bizden istediği şeyi istememiz gerekiyor. Yani birlik olmayı istememiz gerekiyor. Bunu istedikten sonra zaten her şeyi Allah yapıyor. Ya bizim yaptığımız bir şey yok inşallah. Ya da bir ülkenin karşı çıkması, ülkenin izin vermemesiyle de alakalı bir durum yok.
Evet, korkaklık zaten haram. Allah müminleri korkuyla imtihan edeceğini söylüyor ama müminler korku ortamında korkmuyorlar işte. Yani müminin ayırıcı özelliği bu. Mesela Allah bunu vaat ediyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Andolsun biz sizi biraz korku diyor Allah. Bakın korkuyla biraz korku. Açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Yani bir parça korkuyla imtihan edeceğini vaat ediyor Allah. Sabır gösterenleri müjdele. Yani sabır göstermek korkmuyor. Sabrediyor. Allah'tan olduğunu biliyor. Bu mümin özelliği. Münafık özelliği de şeytan da kendi dostlarına korku veriyor. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. İşte bu münafık özelliği, korkaklık, değil mi? Allah'a
Evet.
tevekkül etmiyor. Ve her şeyin yani Allah'tan olduğunu unutup korkuya kapılıyor. Fakat Allah diyor ki ayetin devamında siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun. Yani Allah'tan korkup sakınılır ve bu tabii başka korkulara benzeyen bir korku değil diye açıklamıştı hocamız. Bütün korkuları da ortadan kaldıran bir korku. Yani çok güzel Allah'tan korkup sakınma. Bütün korkuları
Evet.
ortadan kaldıran bir güzellik olarak var inşallah. Halbuki işte mesela korktukları için Allah yolunda mücadele etmekten kaçınanları söylüyor Allah. Oysa mücadele üzerlerine yazıldığında diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. İşte bu münafık özelliği. İnsanlardan korkuyorlar. İnsanlardan korkun dendiğinde diyor Allah, Rabbimiz bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Bediüzzaman Said Nursi de bu özelliklerini kullanacağını söylüyor. Destas zalimler diyor, bu havf damarını korkaklıklarıyla onları gemlendirecekler diyor. Durduracaklar. Yani faaliyet yapamıyorlar. Mehdi var diyemiyor. İslam birliği olsun diyemiyor korkaklığından. Erteliyor. İşte geldi geçti diyebiliyor. İleride gelecek diyebiliyor. Şahsı manevi diyebiliyor. Cahilliğinden yapanları tenzih ederiz. Bu şekilde korkaklığıyla onu gemlendiriyor. Kim gemlendiriyor? Deccaliyet. Deccal'in sistemi yani. Destas zalimler. Konuşamıyor korkusundan. Halbuki Allah'tan korkuyor. Mesela hocamız, Allah razı olsun, çok güzel örnek. Bediüzzaman Said Nursi hocamızı, değil mi? İlk faaliyetlerine başladığında Darwinizme karşı mücadeleye başlıyor. Bir de dünyada bu zalimliği, zulmü organize eden ateist masonluğa karşı bir mücadelesi var. Derhal tehdit ediyorlar ve hapis ve akıl hastanesi geliyor ondan sonra. Hemen akabinde. Orada para teklif ediyorlar hocamıza. Yani bu kitabın yazımının durdurulması için, değil mi? Seni çok da rahat ettiririz gibi böyle tekliflerle geliyorlar. Hocamız artarak devam ediyor. Ki yani oradan çıkıp çıkamayacağı belli değil. Çünkü 9 ay hücre hapsinde, 10 ay akıl hastanesinde 14A gibi azılı, yani kontrol edilemeyen akıl hastalarının birbirlerini öldürdüğü bir koğuşa yerleştiriyorlar hocamızı. Hiç yani maşallah bir milim. Normalde oradan insanın sağ çıkması imkan yok. Şeyh Nazım Hazretleri çok tevazulu maşallah. Biz bunu kaldıramazdık diyor. Öyle bir ortam yani hakikaten. Oraya giden gazeteciler var. Şahit oluyorlar zaten. Hocamızın sabrına biz de öğrenci olarak gitmiştik tıp fakültesinde. Yani mümkün değil oradan birinin sağ çıkması.
10 ay değil 10 dakika normal bir insan duramaz yani.
Duramaz. Ya ortam çok ağır. Bir de sağ çıkmak mümkün değil. Mesela şimdi düşünün. Kapalı kapı yok. Özel bir odan yok. Böyle bir meydanlık salon. Hocamızın da içinde kaldığı yer eski böyle tuvaletten bozma. Kapısı böyle hani şey havada açılıp kapanan kapılar vardır. O tarz böyle bir kapısı olan bir yerde kalıyor. Adam akıl hastası ve birbirlerini öldürüyorlar. Kafasını duvara vuruyor. Yani böyle hani durduran deli kuvveti derler ya, böyle bir şeyi de var. Yani bir şeyi canını acıtarak ve sus yapma diyerek durdurabileceğim bir insan değil. Nitekim oradayken 7 hasta birbirini öldürüyor. Bakın 7 hasta birbirini öldürüyor. Hatta bir tanesi hocamıza bir şey yapmaya niyetlendiğinde başka bir hasta onu bayağı bir hırpalıyor yani. Böyle bir olay da var. Öyle bir ortam. Yani gece uyuyorsun. Mesela mecburen uyuyacaksın. Adam üstün atlayıp boğazını sıkabilir. Öyle bir ortam. İşte çok üstün ahlaklı maşallah. Ve hayır yani orada diyorlar ki hani şunu buradan çıkartacağız seni. Al parayı diye büyük, çok önemli bir meblağ para teklif ediyorlar. Hiç fark etmiyor. İşte bu Allah'ın tarif ettiği, istediği, yani çok üstün ahlak maşallah. Bediüzzaman Said Nursi de Hazretleri de öyle elhamdülillah. 30 sene hücre, hapis, zehirleme, hücre, hapis, sürgün, zehirleme bu şekilde böyle yani. Değil mi? Yani o talebelerin anlattıkları ortamlar, camları 32 tanesi penceresi kırık bir yere koyuyorlar. Böyle tahtalar aralık, dışarıda don var, soba yok. Şey yok, yiyecek vermiyorlar, aç bırakıyorlar ve 30 sene devam ediyor bu. Yani böyle hani bir gün, iki günlük bir durum değil. Bir de zehirliyorlar arada. Onu da Allah güç veriyor, ondan da kurtarıyor maşallah. Hiç davasından vazgeçmiyor. Mehdiyet'e zemin hazırlıyor. Bir de söylüyor yani. Mehdiyet onun döneminde yok. Olmadığını biliyor Said Nursi Hazretleri. Ama zemin hazırlıyor. Çatır çatır, eze eze, söke söke.
Öncü bir askeri i̇şte, bir
evet. Ondan sonra tabii o dönemde ona göz yumanlar veya vesile olanları da Allah durumu ortada şimdi inşallah. Hocamız anlatmıştı bugün maşallah. Ya bu şekilde peygamberimizin hayatı elhamdülillah, değil mi? Sahabenin yaptığı fedakarlıklar, peygamberimiz döneminde savaşlar, fiziksel savaş böyle. Hani başka bir şeye de benzemez. Kılıç yarası, ok yarası normal. Kol bacak kopuyor, öyle bir şey var. Burun, kaş, evet. Göz gidiyor. Mesela bakın bir örnek vereyim.
Bazıları da Doktor hocam, hemen araya söyleyeyim bunu. O savaş konusu açılmışken bazı kişiler var, işte bir kısım insanlar tabii. biz o dönemde olacaktık işte kılıç sallardık, savaş yapardık, işte ederdik diyen kişilere bakıyoruz. Şu anda mücadele edilmesi gerekiyor. Savaşla değil, bilimle, akılla, kültürle mücadele edilmesi gerekiyor. Yapıyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? İşime gelen şeyleri yapıyorum. Dolayısıyla samimi bir açıklama olmadığında arada söylemiş olalım.
Evet, bakın şimdi bir örnek. İnşallah kendilerinden, aşiretlerinden, akrabalarından önce daima Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güvenliğini düşünüyor Müslümanlar. Buna güzel bir örnek. Müslümanlardan biri bu şekilde İkrime bin Ebi Cehil. Müslümanlar olan ve kim ve düşmanlığıyla bilinen Ebu Cehil'in oğlu olan İkrime bin Ebi Cehil, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde Bizanslara karşı yapılan Yermük Savaşı'na katılıyor. Zaferle neticelenen savaşın sonunda ağır yaralanan El Haris İbni Hişam, Süheyl bin Amr ve İkrime İbni Ebu Cehil'in birbirlerine gösterdikleri fedakar tavır şöyle rivayet ediliyor. Bakın maşallah. Yermük Savaşı'nda Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr ağır yaralar alarak yere düştüler. Haris bin Hişam içmek için su istedi. Askerlerden biri ona su götürdü. İkrime'nin kendisine baktığını görünce bu suyu İkrime'ye götür dedi. İkrime suyu alırken Süheyl'in kendine baktığını gördü. Suyu içmeyerek bunu götür Süheyl'e ver dedi. Fakat su Süheyl'e yetişemeden Süheyl öldü. Şehit oldu. Bunun üzerine sucu İkrime'ye koştu. Fakat İkrime de şehit olmuştu. Hemen Haris'in yanına koştu. Haris de ölmüştü. Şehit olmuştu. İşte delikanlı bu maşallah. Bakın en zor anda hala fedakarlıkları, değil mi? Güzel ahlakları sonuna kadar böyle ve şehit oluyorlar inşallah. Günümüz döneminde de inşallah fikri mücadele var. Tabii ki bundan korkup, bakın hadislerde Peygamberimiz işaret ediyor. Münafıkları ahir zamanın en şiddetli münafıkları olacak diyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi'yi ihanet edeceklerini söylüyor bu davasında. Onu bırakıp bu fikri mücadelesinde Darwinizme, materyalizme karşı yaptığı mücadelede ve başında da çok şeyler geleceğini söylüyor Peygamberimiz. Hatta gözleri doluyor anlatırken inşallah o şiddetinden. O davada ihanet edip bırakıyorlar. Ama Peygamberimiz onu söylüyor. Yani kurtların diyor buğdaya üşüşmesi gibi diyor. Üç büyük münafık hareketini söylüyor. En sonunda ayrıldıklarında diyor en salih, en samimi olanlar kalacak diyor böyle. Onların diyor kalpleri demir gibidir diyor. Ne öncekiler ne sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemezler diyor. Herkesi katarak söylüyor bunu Peygamberimiz. Yani ne öncekiler ne sonrakiler diyor maşallah. Böyle bir dönem Allah'tan korkan, Allah'a karşı samimi olan kazanıyor. Allah'ın hoşnutluğu, rızası ve sonsuz cenneti var Allah'ın inşallah. İnşallah. Olmayan da bu, yani dünya tabii imtihan yeri. Allah burada ayırıyor iman edenlerle etmeyenleri. Yani sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor Allah. Müslüman tabii ki denenecek. Başına iftirada atılabilir. Her türlü fiziksel bir şey de gelebilir. Hapse konabilir. Kolunu bacağını kaybedebilir.
İşkence
yapılabilir. Hiç fark etmez inşallah. Hepsi Allah'tan. Allah müminlerin aleyhine kesinlikle yol vermez diyor inşallah.
İnşallah. Ve temiz akıl sahiplerini Allah öğüt alıp düşünebileceğini bildiriyor. Şimdi bugünlerde olmuş bir şeyden bahsedeyim. Yurt dışından birisi bana mail attı. Anlatımlarını, hocamızın anlatımlarını görmüş ilk kez ve küçük yaşta Hollanda'ya gitmiş. Orada yaşamını sürdürüyor ama hani dini konularla ilgili pek bilgisi yok. Araştırma da yapmamış. Fakat hocamızın anlatımlarını görünce çok etkilenmiş. Yani bu anlatımların her yerde yapılması gerekiyor. Yani tüm dünyaya yayılması gerekiyor. Mükemmel anlatımlar. Ben hiç hayatım boyunca böyle bir şey duymadım. Ondan sonra İslam'ı ben bilmiyordum. Ondan sonra bu anlatımlar sayesinde anlamaya başladım gibi çok güzel işte teşekkürlerini iletti. Gerçekten de baktığımız zaman temiz akıl sahibi olduğu zaman birisi herhangi bir ön yargı ya sahip olmadığı işte mesela veyahut da herhangi bir nefsani dünyaya yönelik bir arzusu olmadığı zaman hemen hakkı görüyor ve kabul ediyor net bir şekilde. Bunu her yerde görüyoruz. Anladığınızda bu da çok değişik bir olay gerçekten. Ve Allah mücadele yöntemleri, mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini de bildirmiş Kur'an'da. Ben de onunla ilgili birkaç ayet okuyayım. Şeytan Allah'a sınırım. Allah adına gerektiği gibi cehd edin, çaba harcayın. o sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Bakın Allah adına gerektiği gibi mücadele edin buyuruyor Allah. Mesela şu an ahir zamandayız. Nasıl bir mücadele gerekiyor? Fikri mücadele gerekiyor. Peygamberimiz çünkü kan akıtılmadan bir mücadele olacağını bildirmiş. Biz de Allah adına gerektiği gibi mücadele yapıyoruz inşallah hocamızın vesilesiyle.
Nasıl yapıyoruz? Onu işte bilimsel değerlerle yapıyoruz yani. Evet. Genetikle, moleküler biyoloji, paleontoloji, karşılaştırmalı anatomi, fizyoloji, evet, astronomi, fizik.
Kur'an hakikatleri, Kur'an mucizeleri.
Kur'an mucizeleri, iman hakikatleri. İman hakikatleri, bilimsel iman hakikatleri. Bir de ahir zamanın iman hakikatleri. Yani peygamberimizin bildirdiği olayların hepsi iman hakikati demişti hocamız. Çünkü 1400 sene önce bildirilen olayların 30 sene içinde böyle peygamberimiz onu da söylüyor. Tesbih taneleri gibi arka arkaya olacaklardır diyor. Hakikaten hepsi arka arkaya oluyor. İşte iman hakikati bu. Yani Allah'ın gücünün, sonsuz aklının, bütün kadere hakim olduğunun, kaderi yarattığının, değil mi? O kader içinde İslam'ın hakimiyeti, Mehdi'yi yarattığının net delilleri inşallah.
İnşallah.
Bir de bilimsel iman hakikatleri var. Çok fazla vaktimiz yok ama bir iman hakikati anlatalım mı inşallah?
Anladım.
DNA'da DNA kendini eşliyor. İşte eşleme mekanizması var. Dolayısıyla hiçbir yeni genetik bilgi olmuyor. Bundan dolayı evrim falan olmuyor. Yani bir genin başka bir gene dönüşmesi imkansız. Çünkü sadece fotokopi çıkartılıyor. Bunun bu işlem nasıl yapılıyor? Bakın hem bakterilerde hem de insan gibi insanda mesela nasıl yapıldığını gösteren kısa bir filmimiz var. Bakın şimdi burada DNA var. DNA'ya bir enzim geliyor. DNA'yı fermuar gibi açıyor önce. Bu fermuarı açan
helikaz
enzim. Evet, helikaz denen bir enzim özel. Yalnız ilginç olan bir şey var. Bu helikazı olduğu yere tutturan proteinler var. Aynı zamanda DNA'yı açtıktan sonra katlanmasını engelleyen proteinler var. Şimdi devam edelim. Bakın şimdi gösterecek zaten birazdan detaylarını. Evet dedim ama film şu an işlemedi.
Evet. Tekrar pause play yapacağım.
Evet bir daha yükleyelim. Bu tip şeyler olabiliyor tabii.
Hücrenin çekirdeğinin içine girdik.
Evet bakın geliyor. Fermuarı açmaya başlıyor. Ama DNA'ya zarar vermeden yapıyor bunu. Muhteşem bir sistem bu. Buradaki hidrojen bağlarını kırarak. Bakın fermuar gibi açıyor. Burada işte bazı proteinler. Bu SSB denen proteinleri, single strand proteinleri görüyorsunuz. Ki üzerine yapışıyor ki DNA katlanmasın diye. Bakın şimdi bu muhteşem bir sistem. Her şey tamam olsa, o fermuarı açsa, oradaki o gördüğümüz proteinler bütün DNA boyunca DNA'ya yapışmasa, DNA bakın şöyle kendi üzerinde katlanıyor ve karşı nükleotitler karşılıklı bağ yapıyor. Ondan sonra eşleme yapmasına imkan yok. O olmasın diye ayrı bir protein yaratılmış DNA'da. O geliyor DNA'nın üzerine dizinerek bunun önüne geçiyor. Şimdi bir sorun var. Bu enzim 5-3 yönünde, yani DNA'nın bir ucu 5 üstü 3 deniyor, bir ucu 3 üstü deniyor. Çok detaya girmeyelim. Yani tek bir yönde eşleme yapabiliyor. Şimdi burada bu yönde yaparken diğeri de aksi yönde yapması gerekiyor. Bakın 5'ten 3'e doğru gidecek. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Aksi yönde olması için küçük küçük fragmanlar yapıyor, eşliyor. Bunlara Ogasaki fragmanı deniyor. Daha sonra bunların hepsini birleştirecek. Yalnız bunları yaparken bu eşlemeye sıfırdan başlayamıyor. Sıfırdan başlayamadığı yere küçük bir RNA koyuyor. Bakın burada RNA gördüğünüz gibi. Ayrı ki başlayabilsin diye. Hani o kadar detay var ki. Onu yapan ayrı bir protein var. O RNA'ları yerine koyan. Primaz deniyor buna. Primaz proteini. RNA'ları diziyor ki buradaki DNA polimeraz burada kopyalamaya başlayabilsin diye. Polimeraz da ama DNA'ya tutturan ayrı proteinler var. Daha sonra bu kopyalama bittikten sonra ayrı bir protein geliyor. RNAs H deniyor buna. Bu RNA'ları kaldırıyor buradan. Onun yerine tekrar DNA nükleotitleri konularak bu kopyalama bitiriliyor. Şimdi tekrar devam edelim. Ya muhteşem bir sanat var burada bakın. Çok üstün bir aklın sonsuz sanatını görüyoruz inşallah. Bakın RNA'ları kaldırdı, onun yerine DNA koydu. Daha sonra DNA ligaz diye bir enzim var. O da gelip minik boşluklar, çatlaklar oluyor. O niye oluyormuş biliyor musunuz? Çok ilginç. Minik boşluklar ve çatlaklar. Minik bölüm, minik boşluklar bırakarak işaret koyuyor. Hangisinin orijinal, hangisinin kopya olduğunu anlatmak için. Çok önemli bir sebebi var bunun. Şimdi bu sırf bu olmasa bakın. Sırf bu minik çatlakları koymasalar, işareti koymasa DNA, oradaki enzim hangisinin kopya, hangisinin orijinal olduğunu anlayamaz. İkisi birbirini tıpatıp aynısı değil mi? Karşılıklı getiriyor zaten böyle. Neden önemli biliyor musunuz? Bir hata yapıldığı zaman hatayı düzelten enzim var. Geliyor hatayı düzeltmeye geliyor. Şimdi hangisini düzeltecek? Hangisi hata? Sağdaki mi hata, soldaki mi hata? Eğer orijinalin hangisi, kopyanın hangisi olduğunu bilmezse düzeltemez ki. İşte o koyduğu minik çatlak onun kopya olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla gidip orijinaldekini düzeltiyor. Ya bu muhteşem bir sistem. En son bir enzim yaratılmış. O enzimle gelip sadece o oradaki aralığı kapatıyor. Ve hepsini birbirine bağlıyor.
Bu işareti koyan kim? DNA profesörü mü?
Ya bu bir üstün, yani çok üstün bir akıl var burada. Bu yani net iman ettirtir değil mi? Secde ettirtir Allah'a. Tamam. Bu sanat yani bu. Ki yani detayları daha da derin de yani böyle biz çok... Bakın filmi de sonuna kadar bitirelim inşallah. Evet, film sonuna kadar gitmeyecek herhalde. Bak film hata yapıyor. DNA'da hiç hata olmuyor. İşte al sana insan teknolojisi. İkide bir takılıyor. Bilgisayar kilitleniyor. DNA'da hata yok. Bir milyarda bir hata payı. Bir milyar harfte bir tane hata oluyor. Onu da düzeltiyor. Evet. Ama hangisini düzelteceğini de biliyor. Çünkü kopya mı ana DNA mı? Şimdi kopyadakini asıl kabul etse, ana DNA'dakini hata olarak kabul edip onu düzeltse yani felaket olacak o zaman. Değil mi? Acayip bir mutasyon. Ve kendi eliyle mutasyon yapıp enzim öldürücü olurdu. Allah, bakın ona işaret koydurtan başka moleküller var. Oraya bir tane boşluk bırakıyor. Küçük bir çentik atıyor. Bu diyor bak kopya diyor, şaşırma diyor. Bakterilerde de şöyle oluyormuş. Bakterilerde de farklı. Onların da ayrısal proteini var. Onda da işaret konuyor. Adenin denen harf var. A harfi var. Adenin denen nükleotit. Ona bir metil eki ekliyor. Metilasyon yapıyor. Yani kimyasal bir ek ekliyor. O zaman onu işaretlediği için hangisinin asıl hangisinin kopya olduğunu ayırt edebiliyor. Bu diyor asıl diyor. Çünkü metilasyon var bunda diyor.
Ayırt edebilen...
Sonra da o metilleri çıkartıyorlar. Ayrı bir enzim var.
Bir atom yığını. Ayırt edebiliyor diyoruz mesela. İşaret koyuyor diyoruz.
İşaret
o
koyuyor.
Enzim buradan onu getiriyor diyoruz. Hani böyle öyle bir anlatım ki sanki hani birileri var böyle. Birileri bir şeyler yapıyormuş gibi. Yani insan gibi. Hatta işte insanın da mesela DNA profesörü olması gerekiyor mesela. Alıp oraya işaret koyuyor diyoruz.
Olsa da yapamıyor.
Olsa da yapamıyor zaten. Bir bakıyoruz böyle atom sayısı belli moleküller, proteinler, enzimler ustalıkla bunu saniyenin işte bilmem kaç binde biri kadar süreler içerisinde takır takır takır tüm işlemi gözü olmayan, aklı olmayan, şuuru, beyni, işte fikir yürütme, akıl etme özelliği olmayan atomlar, boş atomların böyle bir şey yaptığını gözlemliyoruz. Yani şu kalemin böyle kalkıp burada işte bir bilgi yazması gibi hatta ondan kat kat daha kompleks bir işlemden bahsediyoruz. Ve hani hücre içerisinde olunca zaten hücre içerisinde olur yani bu garip bir şey değil ki diyoruz. Ama evet. Burada olsa aklımızın ihtiyarı kalkar. Hani böyle kendimizden şüphe etmeye başlarız acaba halüsinasyon mu görüyoruz diye. Hücre içinde oluyor. Ha hücre içinde tamam.
Yani boyutunu küçültünce sanki yani normalmiş gibi geliyor. Halbuki daha da büyük bir mucize olmuş oluyor evet. O. Bir de Allah bize milyarda bir DNA'da mutasyon olma frekansı vardı doktor hocam. Onu da yaratan Allah özellikle oraya mesela hata diye adlandırılan bir mutasyon olabilme mekanizması koyuyor. Onu düzelten mekanizmayı da Allah yaratıyor. Burada ne görür insan? Demek ki hata olabilir, Allah'a muhtacım. Hata tamir ediliyor, onu da tamir eden Allah yine Allah'a muhtacım. Evet. DNA replika edilmesi için ortadan giren bir enzim var. Buna muhtacım. O ikiye ayrıldıktan sonra o iki zincirde birbirine tamamlayıp yepyeni iki DNA yapan var. Ona da muhtacım. Ya her anında DNA'sal boyutta izlediğimizde moleküler seviyede çok daha rahat da gözlemleniyor. Biz her zaman Allah'a muhtacız. Ve her zaman Allah'ın biz iradesini ve tecellisini görüyoruz. Orada cansız moleküllerin hakikaten bu kadar ustalıkla ya tam bir takım oyunu oynaması çok acayip bir şey.
Birisi herkesin görevi bırakıyor. Var ya.
Orada iz bırakıyor. İz bıraktığı zaman öbürü geliyor anlıyor ki ha tamam demek ki bu ya ustası sanki. Bir öncekiyle anlaşmışlar. Sen bozuk gördüğün yere bir çentik at. Ben geldiğimde anlayayım ki bu kopya diğer tarafı veya öbür tarafın hangisi olduğunu bilip ona göre tamir edeyim. Tamir etme işlemini neye göre yapıyorsun? Bozuk olduğunu neye göre anlıyorsun? Karşımızda bizim moleküller var ya. Atomlar var. Ya birisi biriyle yanlış bağlanmış. Anlıyorum diyor, orada hata var diyor. Nereden anlıyorsun? Atomun yanlış bağlandığını nasıl görebiliyorsun?
Hangisinin yanlış olduğunu ayırt ediyor. Bu diyor doğrusu diyor. Bu diyor yanlışı diyor. Çünkü bunda çentik var diyor. Bakın işte canlılık bambaşka bir şey. Bu Allah'ın
demesi için beyin olması gerekiyor.
Beyin atomu. Evet.
Yani diyoruz ya mesela. Çeltiği tanıyor diyoruz ya. Tanıma mekanizmasını incelemişler bilim adamları. Beyinde böyle öyle bir mekanizma var ki işte alın bölgesine ayrı, burun bölgesine, ağız bölgesine ayrı, adeta böyle bir barkod sistemi var insanın tanımasında. Mesela siz birisini gördüğünüz zaman beyin işte elektrik sinyalleriyle nöronlar kendi arasında etkileşime giriyor ve evet güzel bir müzikle.
O müzikle bitireceğiz anladığım kadarıyla.
Ama şimdi ne söylediğinizi görmemiz lazım. Şimdi görmeden olursa eksik kalıyor. Bizi tek yanını anlatıyor zannediyorlar. Ya bunlar, bu adamlar hakikaten bunları söylüyorlar yani. Çok böyle hani inandıklarından falan da değil. O kadar evet. Komik şeyler oluyor ki bakın şimdi bir tekrar. Ha bir kısmı bunların işte profesör tanınmış böyle seçkin üniversitelerde normal bir pagan dini savunuyor. Yani çok rahat bir şekilde bakın onu.
Doğuk ismine bir tane yararlı mutasyon örneği veremezken nasıl oluyor da yararlı mutasyon örneği? Yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımıza lütfen bir tek
mutasyon örneği için doğuk bir yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir. Niye yararsınız?
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir. Niye veremesin? Herkes arayalım söylüyor, hemen versin.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process?
Bakın Dawkins'e çok basit bir soru. Bir tane diyor, trilyonlarca var diyorsunuz diyor. Bir tane diyor, genetik bilgiyi arttıran, yeni genetik bilgi ekleyecek. Yani yeni organ yapacak, yeni genetik bilgi ekleyecek. Bir tane mutasyon söyleyin diyor. Kardeşim diyor yani. Richard diyor. Değil mi orada bakın.
Which can be seen to increase the information in the genome.
Dawkins arayalım
söyleyin,
hemen versin.
Dawkins arayalım söyleyin, hemen versin diyor. Dawkins orada ter döküyor. Dawkins içinden duysa bunu söyledikleri neler der kim bilir.
Hayır bir de kendisi niye vermiyor orada? Madem varsa kendisi niye vermiyor orada?
Ya mutasyonların zararlı olduğunu herkes biliyor. Bakın diyor ki mutasyonlar ne kadar çok sayıda olurlarsa olsun herhangi bir evrim meydana getirmezler. Fransa'nın bir numaralı evrimcisi dünya çapında 35 ciltlik Traité de Zoologie'nin yazarı. Yani Zooloji Ansiklopedisi'nin yazarı.
Mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur. Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonun meydana geliyor.
Ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucunda
yani hata sonucu genlerin kendini kopyalarken mutasyona uğraması. Evet.
Ama başka tür mutasyonlar da var. Başka tür mutasyonlar da var.
Çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapma sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Teknik anlamda.
İnsan hata sonucu ortaya çıkmıştır. Yani bu mantıkla ansiklopedilerin hepsi hata sonucu ortaya çıkmıştır. Bilgisayar hata sonucu ortaya çıkmıştır. Kameralar arabalar hata sonucu ortaya çıkmıştır.
Hata,
diyor.
Hata yani.
İnanıyor mu buna? İnanmıyor tabii. Niye
ama
söylüyor bunu?
Hata sonucu değil. Teknik manada hata sonucu ortaya.
Bir anda olmaz diyor. Ha o zaman tamam diyeceğiz. Bir anda olmaz. Devam edelim. Devam edelim. Bakın Malcolm McBride diyor ki ben kendim evrim teorisinin özellikle bu Darwinist bunu söyleyen. Ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin diyor tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum diyor. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır diyor. Yani herkes gülecek diyor buna. Darwin ne diyordu? hipotez paçavrası diyordu. Bu hipotez paçavrasının bir kıymeti var mı diyordu? Yok diyordu. Değil mi? Darwin söylüyor bunu. Darwin zaten şaşırırdı yani, bugün yaşasaydı bu insanların bunu hala böyle savunduğuna hayret ederdi.
Bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın, akşam kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz.
Ne koşul?
Ama bakın koşul diyorum.
Koşul tabii.
Klavyeye bastığında
ancak doğru.
Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri karşılayacaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii. Şimdi bakın yani Hamlet bir protein anlamında. Bir tane protein tesadüfen olur mu sorusunu başka bir benzetmeyle soruyor. Önce çıkmaz dedi. Olmaz hakikaten. Bir protein olması için mutlaka başka proteinler gerekir. Yani bunu bilmek için genetikçi olmaya gerek yok. Bunu artık herkes biliyor. Hocamız Allah razı olsun. Dünya çapında bunu anlattı. Herkesi çatı çatı ikna oldu eze eze. İşte olmaz diyor. Sonra diyor koşul diyor. Koşula bakalım ne diyecek şimdi koşulda?
Ya abi ama Hamlet yok ki. Tamam ama Hamlet olursa doğal seçilim. Müzik sessizlikten gelir.
Ama doğal seçilimdir işte.
Tamam doğal seçilim yapalım diyorum.
Şimdi doğa Hamlet'i yapacak. Yani doğa bir proteini biliyor, protein yapacak. Ya doğanın kendisi yaratılmış. Doğaya akıl atfetmek, bu putperestlik olur zaten değil mi? Öyle var eskiden. bir kere Sümerliler döneminde buna inanıyorlar. Mısır'daki Firavun bunu söylüyor. Nil'in çamurlarından diyor, tesadüfen oldu diyor, doğada diyor. Animizm diye bir şey var, putperest din var yine. Doğanın aklı vardır diyor, ruhu vardır diyor, dua yapar diyor. Bunu söylüyor yani, söylediği bu anlama geliyor zaten.
Seçilirse bakın, harfler seçilirse... Bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde son derece kompleks bir protein var.
Peki kim olmadığı seçecek oradaki?
Doğal süreç.
ne sorarsın? Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak. Mükemmel mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman... Bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine
hayır,
olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor, evet, vesaire, evet. Kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğa seçimi.
Doğadan geliyor tamam doğru.
Tamam doğadan geliyor ama.
İşte annemiz sonumuz ya.
Uçak diyor kendi kendine olamaz diyor ama hangi mühendis hangi malzemeleri kullanıyor diyor. Oradan da Aslı Tolun Boğaziçi Üniversitesi'nde. Genetik bölümünde bakın. Genetik bölümünde derslerde bunu anlatıyor. Bizi diyor annemiz babamız yapıyor diyor. Haşa. Bizim annemiz babamızı kim yapıyor? Onun annesi babası. İlk anne babayı kim yaptı? Halbuki anne baba tek bir atom yaratabilir mi? Ya da bir baba sperm hücresini yapabilir mi? Sperm hücresi vücudunda Allah'ın can vermesiyle diğer hücrelerden tamamen farklı olarak çünkü o özel genetik bilgiyi kullanarak baş kısmındaki zırhla, kuyruk kısmıyla, içinde genetik bilginin yarısını taşımasıyla, kromozomların yarısını taşımasıyla mükemmel bir şekilde Allah tarafından yaratılıyor canlı bir hücre. Annenin babanın bunda bir dahli var mı? Hiç yok. Annenin yumurta hücresinde bir dahli var mı?
Yok.
Allah tarafından yaratılıyor. Yumurta hücresi sinyal gönderip sperm hücresini kendine doğru çağırıyor. İnsanın bunda bir dahli var mı?
Yok.
Haberi bile yok ne olduğundan. İçinde özel enzimler taşıyor. Sperm niye yumurtaya geldiğinde delik açıp yumurtanın içine girebilsin diye. Bunu baba mı yapıyor o enzimleri? Hayır. Yok. Hiç kimsenin haberi bile yok zaten. Bilim adamları dahi bilmiyor ne olduğunu. İçine girdikten sonra kuyruğunu kesip atıyor. Baba mı yapıyor bunu? Yok. Herhangi bir aşamasında baba muktedir mi? Yok. İki hücre birleştiğinde yeni bir canlı oluşuyor. Önce bir hücre oluyor. Ondan sonra milyarlarca hücre üreyip organları yapmaya başlıyor. Anne babanın bunda bir dahli var mı? Yok. Anne babanın herhangi bir şeyde bir dahli var mı? Yok, kendisi yaratılmış zaten. Yoktan var ediliyor. Allah sebepler dahilinde bir çocuğu, canlıyı annenin bedeni içerisinde yaratıyor. Onun içerisinden çıkarttırıyor. Allah dilese dışarıda bir anda da yaratır insanı. Nitekim Hazreti Adem'i o şekilde yaratıyor. Hazreti annemin annesi babası var mı? Yok. Nasıl evet. Yaratılıyor? Allah tarafından. Allah diyor bir çamura diyor iki elimle diyor. Yani Allah orada bir güzellik olarak insana yani anlayabileceği şekilde, insana hatta ahirette de görünecek Allah inşallah ama bizim görebileceğimiz bir boyutta çok güzel bir insan, çok çok güzel bir, üstün bir güzel bir insan şeklinde olabilir demişti hocamız inşallah. Allahu alem. İnşallah hadislere dayanarak. Hazreti Adem'in çamurdan porselen biçiminde bir şekil veriyor. Ol demesiyle ruhundan üfürüyor ve insan oluyor bu. Burada herhangi bir anne baba da yok yani, değil mi? Hazreti İsa yine babası yok, annesi var. Yani öyle bir sperm hücresinin yumurtayla birleşmesi de yok. Değil mi? Allah'ın ol demesiyle Hazreti Meryem hamile kalıyor ve Hazreti İsa dünyaya geliyor. Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Bütün yaratıcı Allah. Yani burada tabii artık böyle hani zırvalamanın da ötesine geçiyorlar. Ama hayret yani bu, yani üniversitelerde nasıl anlattırıyorlar böyle şeyleri? Yani gençlere hadi anlatsın, tamam. İşte uçağı desin, toprakta var desin. Ondan sonra öbürü desin, şunu haşa yani bizi annemiz babamız yaptı diyor. Ne istiyorsa söyle. Ama onun yanında 350 milyon tane fosilin evrimi yalanladığı, proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, değil mi? Bütün bu söylediklerin tek tek bilimsel geçersizliği var. Her söyledikleri yanlış bakın. Doğru değil. Onların da geçersizliği bilimsel olarak anlatılsın. Yani bilimle anlatılsın. Bir putperest dini anlatacaklarsa üniversitede, ki hocamız demişti, Darwinizm de anlatılır, komünizm de, faşizm de. Ama doğrusu da anlatılır. Yani bilimsel olarak geçersizliği de anlatılır. Hem komünizmin, hem faşizmin, hem Darwinizmin inşallah. İslam da anlatılır, Hristiyanlık, Musevilik de anlatılır inşallah. Bunun yanında bütün diğer putperest batıl dinler de anlatılır. Satanizm de anlatılır, Budizm de anlatılır. Hepsi anlatılır. Çok geniş olur demişti Müslümanın kültürü inşallah. Zaten o delilleri gördükten sonra, Allah'ın yarattığının bilimsel delillerini, Darwinizmin geçersizliğini, o kimse ne Darwinist olur, ne komünist olur, ne ateist, ne faşist olur. İşte Mehdiyet döneminin özelliği böyle. Tam fikir özgürlüğü var ama doğrusu anlatıldığı için tam karşı konulamaz delillerle o Darwinizmin, materyalizmin tamamen kökü kazınacak inşallah.
İnşallah. Programın sonuna geldik bu arada. Evet. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.